Bu bir tekrar yayındır.
Üç Büyükler başlıyor.
Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
Hanımlar beyler, Üç Büyükler az sonra başlayacak. YouTube'dan canlı olarak da izleyebilirsiniz. Şu an onun ayarlamalarını gerçekleştiriyor arkadaşlarımız. Sizi biraz fonda beklettik. Lütfen kusura bakmayın. Az sonra Üç Büyükler başlayacak. Radyo Gol YouTube kanalından da canlı canlı izleyebileceksiniz. Onun da bilgisini aktarmış olalım siz değerli dinleyenlerimize. Hemen şöyle bakalım, hazır olduğunda arkadaşlarımız bize bilgisini verecek ve şu an için sizleri canlı yayında baş başa bırakalım.
Tüm gündemi, tüm detayları, haberleri, istihbaratları sizinle konuşacağız, sizinle tartışacağız, masaya yatıracağız. Farklı farklı yorumları sizlere aktaracağız. İrfan 25, Ali Naci Küçük ve bendeniz Atakan Kurt'la birlikte 2 saat boyunca burada hoş bir sohbet yapmayı umuyoruz. Keyifli bir programla karşınızda olmayı umuyoruz sevgili izleyiciler ve dinleyenler. İrfan hoş geldin.
Hoş bulduk.
Nasılsın?
İyi. Bu hafta aradayız, milli aradayız. Biraz dinleniyoruz biz de.
Evet, dinleniyoruz. Hatırlarsan geçen hafta ben programa telefonla bağlandım. Şunu söyledim. Galatasaray-Hatay maçında, Hatay-Galatasaray maçında Hatay'a şans veriyorum. Adana Demirspor Fenerbahçe maçında da Adana Demirspor'un puan alacağını düşünüyorum demiştim. Tam da beklediğim gibi oldu. Tabii Beşiktaş'ın Başakşehir maçı zor olduğunu dile getirmiştim. Ki zor kazandı. Tabii her türlü sonuç olabilirdi ama hoca değişimi biraz takımı kıpırdatmış. Biraz renk katmış, enerji vermiş ve oyuncular da kendini göstermek için biraz daha vitesi arttırmışlar. Nasıl yorumlarsın geçtiğimiz haftayı?
Aslında Fenerbahçe'nin ben de, yani o kadar 8 eksikle gittiği maça. Tabii Emre Mor da fizik kondisyon eksiği nedeniyle sahada kadroda yer almadı. İsmail Yüksek kırmızı kart cezalısıydı. Fred, Jiku, Bekao sakatlıkları nedeniyle, Serdar Aziz sakatlığı nedeniyle yer almadı. Dolayısıyla 8 eksikle gitti. Zor bir karşılaşmaydı. Maç öncesi Fenerbahçe taraftarına, camiasına sorsa beraberlik bu deplasmana ne dersiniz diye herkes düşünmeden imzasını atardı. Fenerbahçe beklenenden iyi bir futbol ortaya koyduğunu söyleyebiliriz.
Yani 100 katılıyorum.
18 şut çekmiş Atakan. 18 şut, 8'i isabetli ve Adana Demirspor'un Süper Lig'e çıktığı tarihten itibaren kendi sahasında en az gol beklentisi oranı yakaladığı ve en isabetli şut çekmeden, direkten dönen topu saymazsak isabetli şutu yok.
Bir de Yusuf Sarı hiç alan bırakmadı Fenerbahçe.
Sadece Yusuf Sarı ve Yusuf Erdoğan'a da alan bırakmadı. Evet. Yani iki hızlı iki tane kanat oyuncusu, belki de ligin en formda kanat oyuncularından bir tanesi. Yusuf Sarı'nın zaten hem hızı hem de dribling yeteneğiyle beraber orayı Ferdi çok iyi kapattı. Ama yani Yusuf Sarı'nın da o hızından dolayı Ferdi de istenen hücuma katkıyı sağlamadı ama sahanın en iyisi Ferdi'ydi. Baktığınızda Fenerbahçe aslında zorlu bir deplasmanda bu kadar eksikle çıkmasına rağmen, saha zemininin çok kötü olmasına rağmen top kontrolünü sağlamakta oldukça zorlandı futbolcular. Fenerbahçe önemli bir puan aldı. Hatay'ın da Galatasaray'ı yenmesiyle beraber Fenerbahçe aldığı beraberlikle liderlik koltuğunu yeniden devraldı. Şimdi herkes şunu söylüyor işte, ya Adana Demirspor'u bu şekilde yakalamışken yenmemiz gerekirdi. Ama işte hep İsmail Hoca...
Ama Adana Demirspor taraftarı da şunu diyordur. 8 eksikli Fenerbahçe'yi yakalamışken yenmemiz gerekirdi.
Ama Atakan, şunu söyleyeyim. Yani hocanın da aslında burada takdir etmek lazım. Her şeyi Adana, işte rakibe bağlamak lazım. Hoca gerçekten Şimdi düşünün, stoper tandeminiz tamamen değişiyor. Osterwold'e Samet var ve Samet'i de öyle bir baskıyla çıktı ki sahaya, birçok taraftar aman şey maçından sonra, Trabzonspor maçından sonra sahaya çıkmasın, gerekirse genç oyuncu oynatın şeklinde inanılmaz bir üzerinde baskı vardı. O oyuncuyu o sahada motive etmek, yeniden ondan verim alabilmek bir hoca şeyidir, başarısıdır. Hoca gerçekten, ya düşünün, tandemin, spor stoper tandemin tamamen değişmesine rağmen Adana Demirspor'a pozisyon vermediniz. Orta sahadaki Fred, İsmail Yüksek yok, iki merkez yok. Yani iki, ilk 11'in iki ismi yok ve orta sahada işte Belhanda, Emre Akbaba gibi, Endiaye gibi önemli isimler karşısında orada da orta saha üstünlüğünü de vermediniz. Aslında Fenerbahçe istediği oyun anlayışını ortaya koydu ama sadece bitiricilik konusunda eksiği vardı. Biraz bitirici konusunda işte Zeko'nun son vuruşlarda biraz becerikli olmuş olsaydı Fenerbahçe bu oradan istediği sonuçlar alabilirdi.
Tadiç'te Zeko'da biraz düşüş var değil mi?
Aslında Tadiç'i, Zeko'yu düşüş olarak değerlendirmemek
fiziksel
lazım.
Fiziksel olarak ben sahada görüyorum onu. Yani özellikle Tadiç ikili mücadelelerde çok böyle rakiplerin kazandığını görüyorum. Son 2-3 maçtır.
Ya şöyle söyleyeyim. Zeko zaten, Zeko'da biraz yorgunluk var. Sonuçta 37 yaşında bir oyuncudan bahsediyoruz ve ligdeki neredeyse tüm maçlar, ligdeki tüm maçlarda forma giydi. Zaman zaman onu hoca Avrupa Konferans Ligi'nde şey yapıyor. Konferans Ligi'nde hoca onu dinlendiriyor. Ona çok fazla şans vermiyor. Başvuru'yu oynatıyor orada. Ama Zeko da zaten kendisi de ifade ediyor. Bosna Hersek'le oynanan, Bosna Hersek'in milli takımının oynadığı iki maçta milli takım teknik direktörüyle konuşarak affını istedi. Çünkü şunu söylüyor, hatta hocası da ifade etti. Artık yorulduğunu, bu yoğun maç fikstüründen kendisini yorgun hissettiğini ve Bosna Hersek milli takımının da grupta iddiası kalmadığı için bu iki maçta kendisini de oynamak istemediğini bile belirtti ve bu süreçte ki Bosna Hersek'in iki maçına kadroya dahil edilmedi ve sonuçta da biraz dinlenme imkanı buldu. Çünkü gerçekten fiziken o yorgunluğunu hissediyorsunuz Zeko'nun. Maçın özellikle 45. 60. dakikadasından sonra düşmeye başlıyor fiziken, ama bu da normal. 37 yaşındaki bir oyuncudan bahsediyoruz. Hatta şunu belirtmekte fayda var. Bugüne kadar da iyi geldi. Hiçbir sakatlık yaşamadı. O da kendisine çok iyi bakmasından kaynaklanıyor. Hem antrenman öncesi hem antrenman sonrası en az yarım saat sakatlık önleyici fiziksel antrenmanlar yapıyor. Bu da Fenerbahçe adına önemli bir avantaj. Ama Tadiç için de şunu söyleyebiliriz. Tadiç, yani Fenerbahçe'de pozisyonla değil eleştiriyor ama gerçekten tribünden izlediğiniz zaman, televizyonda izlemek tribünden izlemek arasında çok büyük fark var. Aslında hoca onun için şey diyor, Tadiç için oyunumu mimarı diye, oyun mimarı diyor ve gerçekten oyun kurulumunda önemli bir isim. Aslında kanat mevkinde, sol kanatta oynuyor ama kanat mevkinde oynamasına rağmen bir kanattan oyun kurucusu gibi hareket ediyor. Zaman zaman orta sahaya geliyor, 10 numara mevkiinde geliyor. Orada rakip pas merkezi oluşuyor ve hücum oyuncularının Zeko ile pas alışverişinde bulunuyor. Ama tabii herkes Tadiç'ten şunu bekliyor. İşte Ajax'taki 10 gollük, 18 gollük asistler. Ama eleştirilen Tadiç biraz daha Fenerbahçe'de hücum attı, biraz daha bitirici konusunda daha başarılı olsaydı bugün belki çift rakamlı asistlere ulaşılmıştı. Birçok asist yaptı aslında ama bunlar değerlendirilemedi.
Bir de bir şey soruyorum. Mesela Cengiz nerede? Tam döndü.
Cengiz milli takımda şu anda.
Tam sakatlığı tamamıyla düzeldi mi? Fizik olarak nasıl? Yani bakıyoruz mesela Cengiz o eski halinden eser yok diye bir şarkı vardı ya böyle. Yani hakikaten Cengiz normal şartlarda tek başına takımdır. Ki biz 2 sene önce milli takımın yıldızı, en iyi oyuncusu diye bahsediyorduk Cengiz'den. İyi olduğu zaman, fizik olarak üst seviye olduğu zaman Cengiz tek başına alır sırtlar götürür. Yani Fenerbahçe'nin Cengiz'in o iyi zamanındaki o hem mantalitesini hem fiziksel yapısını hem de o teknik kapasitesini, üretkenliğini biraz özlüyor ya da arıyor gibi.
Cengiz şimdi baktığınızda Fenerbahçe'ye geldi, sezon başı kampı geçirmedi dolayısıyla ve ciddi bir sakatlık yaşadı, adale sakatlığı yaşadı ve uzun sürede sahalardan uzak. Ama fizik kondisyon olarak, yani fizik seviyesi olarak takımın da oldukça gerisinde, onu net bir şekilde söyleyeyim. Çünkü sakatlığı nedeniyle çok fazla takımla birlikte çalışmalarda yer almadı Cengiz. Ne zaman hazır olur? Aslında bu milli arada onun için bir mini kamp şeklinde olacaktı ama tabii milli takıma da seçildi. Bundan sonraki süreçte artık ondan herkes beklenen, yani gerçek Cengiz'i bekliyor. Şu ana kadar bir performans, yani takıma katkı sağlayamadı, onu söyleyelim. Çünkü
ya hem Cengiz hem Emre'den hiç katkılamadı.
Şöyle söyleyeyim. Aslında kanatları Fenerbahçe kanatlardan istediği katkıyı alamadı. Ve bundan dolayı aslında Tadiç ve İrfan Can Kahveci'ye çok fazla yük biniyor. King sakatlığı nedeniyle yani o da kronik sakat. Aslında onu birkaç kez söylemiştik. Bu risk göze alınarak transfer edildi. Bir maç oynuyor, iki maç sakatlanabiliyor ve adalesinde ciddi bir yırtık söz konusuydu. Ve o da şu anda yaklaşık şu ana kadar 8 maç kaçırdı. King'den sakatlığı nedeniyle çok fazla verim alamadınız. İşte Emre Mor sezon başında Zimbro maçında bir sakatlık yaşadı. O da ayak bileğinde sitles kırığı meydana geldi. Ligde sadece bir dakika forma giydi. O da Trabzonspor maçında sonradan oyuna dahil oldu Emre Mor, ama halen fizik kondisyon eksiği var. Dolayısıyla Emre Mor'dan verim alamadınız. Cengiz Ünder hazır değil. Şimdi hocanın elinde de kanat mevkinde çok fazla alternatifi kalmıyor. Kent de hocanın oyun sistemine uymuyor. Yani hoca çok memnun değil Kent'ten.
Dolayısıyla mesela ne yapıyor da hoca beğenmiyor ya da ne yapmıyor da giremiyor kadroya?
Şöyle söyleyeyim, hoca daha çok sol ve kayt özelindeki kayt tipinde bir oyuncu istiyor. Aslında istediği oyuncu profiline uyan isim King. Yani skorer kanat. Yani
forvet özellikli
kanat. Forvet özelliği istiyor. O da aslında King de bu özellikleri aslında King'den memnun hoca, ama sakatlık yaşamasa. Sakatlık yaşadığı için çok fazla sakatlık yaşayıp geçen sezon 22 maç kaçırmış King sakatlığı nedeniyle. Bu sezonun üzerinde daha 12 hafta kaldı. Fenerbahçe 22, 8 maçta sakatlığı nedeniyle yer almadı. Hatta darbeye bağlı sakatlık da değil King'in yaşadığı sakatlıklar. Yani biliyorsun son maç Spartak Tırnava maçıydı yanılmıyorsam. Oynadı, orada bir sakatlık yaşadı. Sonra antrenmanda bu ağrı hissedince bakıldı ve adalesinde ikinci derece yırtık, ama yırtık neredeyse boydan boya bir yırtıkmış. O yüzden uzun sürdü dönmesi. Dolayısıyla şimdi bunu sık kas ve adale sakatlığı yaşayan bir King var. İşte Cengiz Ünder adale kas sakatlıkları yaşadı. Ama bunlar hep oyuncular, bence burada teknik yetin antrenman sistemine bakmaz. Biraz oyuncunun yapısı ve oyuncunun Cengiz üzerinde de oyuncunun kendine bakması lazım. Özel hayatına dikkat etmesi lazım. Antrenmanlarda sakatlık öncesi ve sonra sakatlık önleyince antrenman yapması lazım. Dinlenmesine dikkat etmesi lazım. Her şeyle dikkat etmesi lazım. İşte Emre Mor'un ki biraz şanssız sakatlık, darbeye bağlı. Onun da stres kırığı meydana geldi. Zimri maçını hatırlarsın, çok driplingle ceza sahasına doğru giderken adam arkadan, rakip arkadan ayağına basmıştı ve neredeyse ayak bileği belki de daha ciddi yaşayabilirdi. Bir ayak bileği de bile kırılabilirdi. Orada ciddi bir sakatlık yaşadı Emre Mor. Yani 3 tane oyuncudan, kanat oyuncusundan beklenen verimi alamadı Fenerbahçe. O yüzden de devre arasında Fenerbahçe yönetimi veya teknik eğitim raporu doğrusunda bir skorer kanat transferi istiyor. Aslında Kent'i hocanın istediği skorer kanat ikinci dönemindeki sol ve kayt tipinde bir kanat istiyor. Yani gerektiğinde o üçlü de
devre arasında gelecek mi bu kanat?
Devre arasında planlanıyor, transferler arasında
planlanıyor. Yani hem stoper hem
skorer kanat.
Skorer kanat, iki tane mi oyuncu alınacak devre arasında?
Yani belki orta sahaya da bir transfer yapılabilir.
Üç transfer olur diyorsun.
Üç olma ihtimali var, ama en az iki transfer, yani garanti olan stoper ve skorer kanat transferi yapacak Fenerbahçe.
Peki bir şey soracağım. Şimdi Fred döndü. Orta sahaya oyuncu alındı. Orta sahada Fred, İsmail ve bu oyuncu mu oynayacak, yoksa bir tanesi yedeklenecek, Şimanski ile beraber orada mı görev yapacak?
Değişmeli oynayabilir. Yani Fred'in yeri garanti, ama Fred'in haricindeki iki isim değişebilir.
Ha, İsmail'in değil.
Yani Fred'in yeri garanti. İsmail de zaman zaman bazı maçlarda yedek oynayabilir, ama şunu net bir şekilde söyleyeyim. Fred'in yeri garanti o orta saha üçlüsünde. İsmail de çünkü şimdi Fenerbahçe'nin baktığın zaman yine yoğun bir maç periyodu bekliyor. Eğer grubu lider tamamlarsa Şubat ayını boş geçecek Fenerbahçe. Eğer UEFA konferans liginde tamamlayamadığını varsayarsak, ikinci bitirirse, bu sefer Şubat ayında da bir maç oynayacak. Dolayısıyla uzun bir lig periyodu var. Türkiye Kupası dahil gelecek şimdi. Süper Kupa maçları var. Ve bu süreçten baktığınızda orta aslında rotasyonlu bir kadronun olması çok normal. İsmail Yüksek'in de aslında burada Crespo'nun performansı biraz daha kalan maçlardaki bu orta saha transferinde belirleyici olabilir.
Üç Büyükler devam ediyor.
Değerli dinleyenler, sevgili seyirciler, kısa bir reklamın ardından yeniden birlikteyiz. Üç Büyükler programı hem Radyo Gold'de hem de ortak yayında YouTube kanalında devam ediyor, tüm hızıyla sürüyor. İrfan 25 ile konuşuyorduk, Ali Naci Küçük de geldi, onunla da gündemi, detayları konuşacağız. Az önce İrfan Fenerbahçe'den bahsetti. Adıyaman Spor maçında puan kaybı oldu ama Fenerbahçe hem skordan hem puandan hem de oyundan memnun dedi. 18 şut çektiğini dile getirdi ki Galatasaray'ın Hatayspor'da kaybetmesinin ardından Fenerbahçe bir puan alsa da liderlik koltuğuna oturdu. Nasıl yorumlarsın? Suyunu da vereyim sana.
Teşekkür ediyorum. Radyo Gol bize iyi bakıyor. ya bir gerçek var. Bence Fenerbahçe eksiklerine rağmen Adana Demirspor gibi güçlü bir rakibe karşı iyi bir performans ortaya koydu bana göre.
Yoksa, bir de Yusuf Salih'e adım attırmadılar ya. Yani, Yusuf o takımın en iyi oyuncusu. Hiç pozisyona giremedi.
Pozisyonu yoktu Adana Demirspor'un. Galibiyete yakın taraf Fenerbahçe'ydi aslında. Hatta bir gol de kaydetti ama offside gerekçesiyle iptal edildi.
Net offside.
Yani maçtan önce eksikleri de değerlendirirsek aslında ev sahibinin favori olduğu bir karşılaşma.
%100 ki ben
iyi. Beşiktaş karşısında ortaya koyduğu futboldan sonra.
Evet, hatırlarsan geçen haftaki bağlantıda hem Hatayspor'un Galatasaray karşısında hem de Adana Demirspor Fenerbahçe karşısında daha
puan alacağını
söylemiştim.
Üstün olduğunu dile getirmiştim. Yani Fenerbahçe için 2 puan mı kaybetti yoksa 1 puan mı kazandı? Ortaya koyduğu futbolu baz alırsak 2 puan kaybetti.
Ama bir de Galatasaray'ın 3 puan kaybetmesinin ardından 1 puan kazandı. Yani
zorlu bir deplasmanı göz önüne alırsak Adana Demir bence ilk 2 ekip dışındaki en iyi takım şu an ligde. Buradan bakarsak 1 puan kazandı Fenerbahçe ama yani Galatasaray'ın Hatay mağlubiyetine geçecek olursak açıkçası özellikle ilk yarıda Galatasaray adına iyi oynayan tek bir oyuncu dahi yoktu. Yani sadece Torreira ve Sasha Boy'u belki bir parantez içinde ayrı tutmak gerekebilir. Hatay maçına özel olarak ben Okan Hoca'nın açıkçası hatalara imza attığını, sadece bir değil birçok hataya imza attığını düşünüyorum o güne özel.
Mesela?
Yani Galatasaray geniş kadroyu şu ana kadar kullanamıyor. Endombele'den faydalanamıyor. Kazım Can da sol bekte verim alamıyor. Bayern gibi çok yüksek efor sarf edilen, Bayern Münih deplasmanında galibiyeti kaçıran Galatasaray'ın 3 gün sonra hemen hemen sadece 2 değişiklikle aynı kadroyla sahada olması bence büyük bir hata. Zaten futbolcuların neredeyse fiziksel olarak yürüyecek performansı yoktu. Yürüyecek gücü yoktu. O bölgede yani Torreira neredeyse artık hani Bayern maçında deli dışarı çıktı diyeceğim. 2 gün sonra tekrar bir deplasmanda yalnız bırakılması, Olivier'e gibi yumuşak bir oyuncuyla defansif anlamda partner olarak sahaya sürmesi hataydı. Bence Kaan Ayhan'ı kesmemeliydi. Diğer bir majör hata bence. Yani Icardi Bayern mücadelesinde sekerek oyundan çıktı. Haftalardır iğneyle oynuyor. Haftalardır antrenman yapmadan sahaya çıkıyor. Evet, çok büyük bir fedakarlığa imza atıyor ve saygı duyulacak bir hareket. Çok büyük bir aidiyet hissiyle Galatasaray'la forma giyiyor. Ancak yani Bayern mücadelesinde oyuna sonradan girip belki de Avrupa'nın en zeki, en hızlı, en çevik stoperine karşı, Kim Min-jae'ye karşı gol atma başarısı gösteren bakan bu. Mental olarak da güçlenmişti. Bayern deplasmanda gol atmak her golcüye nasip olacak bir iş değil.
Moral de yerine gelmiş, oynattı mı?
Gelmişken Hatay maçına bence bakan buyla başlaması gerekiyordu. Kaldı ki istatistikler de bunu söylüyor. Yani Icardi evet büyük bir fedakarlığa imza atıyor ancak iğnesiz çıktı. Yani sağlıklı olduğu 15 maçın 14'ünde gol atmış Icardi. İğneyle çıktığı 6 maçta sadece bir gol kaydetmiş. O da penaltıdan Bayern'e karşı.
Mesela bir pozisyon var ya mesela. Sağ ayağıyla vurmaya çalışıyor, vuramıyor. Ayak içine vursa gol yapacak. O mesela o pozisyonda, şimdi ben de futbol oynadığım için onun o psikolojisini orada tabii çözebiliyorum. Sol ayağını tam basamıyor, korkuyor.
Tabii tabii.
Ya tam basamadı.
Normalde sekerek yürüyor.
Tabii bu. Basamadığı için, sakat olduğu için vuramıyor zaten. Şimdi orada son maçta Bayern Münih maçı golünü atmış adam. Özgüven, moral inanılmaz seviyede. Çıkar Hatay maçı, bir de deplasman maçı. Yani adam şey yapsın, iyi oynasın yani.
%100 yani bakan buyla başlaması gerekiyordu. Artı siz bakan budan Gomis performansı beklerken forma vermeden, süre vermeden nasıl onun karşılığını alacaksınız ki? Zaten Bayern maçında gol atsın diye oyuna soktuğunuz bir isim. Skor üretmiş. Yani bence Hatay maçında Okambu ile başlaması gerekirdi. Kaan Ayhan'ı kesmemesi gerekirdi. Çünkü orta sahada Okambu'nun istediği performansı en iyi sergileyen oyuncu Kaan. Torreira'nın partneri olarak Oliveira'dan istediği katkıyı alamadı. Kerem Demirbay'dan alamadı. Endombele zaten ortada yok. Yani hiç bu denklemin içine girebilmiş değil. O yüzden bence Kaan'la başlaması gerekiyordu. Orta sahada en azından o agresifliği ve sertliği sergileyebilecek tek isimdi Torreira ile birlikte.
Yani peki Kerem Aktürkoğlu'nun sürekli 10 numara mevkinde oynatılmaya çalışılması, oynaması, belki deplasman ya da çok büyük maçlarda işte Manchester deplasmanı, işte Bayern Münih deplasmanı, buralarda tamam da çünkü alan da buluyor. Ama özellikle böyle kapanan savunmalara karşı, çünkü ortada top aldığınız zaman hem arkanızdan hem sağınızdan hem solunuzdan baskı yiyorsunuz çok dar alanda. Çok top tekniğinizin yüksek olması lazım. Ki dünyanın en büyük yıldızları bile, işte Ronaldo'lar, Messi'ler, Ronaldinho'lar bile kendini kenara atmayı daha çok severler. Çünkü taç çizgisine arkanı verirler. Baskıyı tek bölgeden aldıkları zaman Neymar da öyle mesela. Driblingi sola ya da içeri doğru kat ederler. Yani o bölgede oynamak zaten kolay değildir. Kerem'in de top tekniği ve oyun zekası orası için çok uygun değilken sürekli ısrar edilmesi sence doğru mu? Ya da nereye kadar ısrar edilir?
Doğru değil kesinlikle. Sezon başında zaten burada Radyo Gol'de dile getirmiştim. Okan Hoca'nın daha geldikten sonra çözüm formülü Kerem'i 10 numaraya atmak diye. Nitekim bunu yapıyor aylardır. Fakat sol kanatta oynayan Kerem'le 10 numara oynayan Kerem arasında çok büyük bir fark var. Skor ve istatistikler de zaten bunu gösteriyor. Artı yani Zaha'nın Galatasaray'ın 3. bölgedeki bütün formasyonunu değiştirirken çok ekstra işlere imza atması lazım. Ama onu da yapamıyor. Yani sol kanatta bir Zaha mı, sol kanatta bir Kerem mi? Bence Kerem Aktürkoğlu. Ya çünkü Zaha'dan o katkıyı alamadı Galatasaray. Bizde %100 bir şekilde, net bir şekilde yabancı hayranlığı var. Galatasaray, Fenerbahçe'si, Beşiktaş'ı değil. Yani yabancı hayranlığa, daha doğrusu yabancı futbolcuya daha fazla tolerans tanıyor taraftarlarımız. Şimdi örnek vereceğim.
Muhtemelen şu da oluyor olabilir.
Bayern deplasmanında Zaha %100 ayağa kayıp bir golü kaçırdı.
Evet.
O golü Kerem kaçırsaydı eyvah diyorum.
Geçmiş olsun tabii canım.
Şimdi geçmiş olsun. Kerem'i zaten ben haddinden fazla eleştirildiğini düşünüyorum artık. Ve
bir kanat oyuncusundan ne kadar asist bekliyorsun ki yani? Kerem'in bakıyorsun en fazla gol ve asist katkı sağlayan herhalde en kanat oyuncularından bir tanesi.
İkardi'nin golünün %50'sini de Kerem attırmış yani.
Yani
hala bu sezon da 12-13 gole katkısı
var. Onu diyorum yani ne yapması gerekiyor oyuncunun mesela eleştirilmemesi için?
Onlara o zaman şey yapalım ya. Rebic'i falan yollayalım abi. Ya da atıyorum mesela Beşiktaş'ta kim abi? Gezal'ı falan yolluyor.
Herhalde Avrupa'da
bir tane katkısı falan yok yani. Gezal gelsin.
Geçen sezon da herhalde Avrupa'da en fazla skor katkısı sağlayan kanat oyuncularından bir tanesiydi. Kerem ilk 5 içerisindedir.
Evet.
Yani oyuncuya gereksiz yükleme yapılıyor.
Ya hak ettiği değeri görmediğini düşünüyorum ben Kerem'in. Bir de çok fazla eleştiriliyor yani. Sosyal medyada yapılan o
futbolcular sosyal medyaya bakmaması lazım.
Videolar, yani işte iyi alınan olaylar falan. Geçen bir arkadaşım daha gösterdi. Çok viral olmuş yani. İşte Kerem kocaman kalede dahi topu avuta atar falan. Vuracağı yer burası olur. Yani de adam ne yapacak ki? Geçen yıl 24-25 gole katkı vermiş. Bu sezonda ligin yarısı olmadı. 12 gole katkı vermiş.
Tabii
yani daha ne bekliyorsunuz? Artı alışık olmadığı bir mevkide oynuyor. Sudan çıkmış balığa döndü.
Bu arada Zaha ile Tete muhtemelen orada oynamayı kabul etmemişlerdir. Kerem oraya geçmiştir çocuklar. Ne yapsın
ya
yani?
Bence Okan Hoca'nın bundan sonraki formülü doğru taktiği bulma adına özellikle ön bölgede Zaha'yı ikna edecekler sağ kanat oynamaya. Ziyech'i ya da Mertens'i 10 numarada oynatacak. Yani tabii. Kerem'in çünkü 10 numarada oynaması bütün dengeyi bozuyor. Çünkü Zaha sol tarafta Kerem katkısı veremiyor. Kerem 10 numarada istenilen performansı sergileyemiyor. Skor olarak da Galatasaray o kadar pozisyon üretme konusunda hiçbir sıkıntısı yok Galatasaray'ın. Bayern deplasmanında olsun, içerideki maçta olsun vesaire. Ama bence yeniden Kerem'i bir sol kanatta deneyip 2-3 maç ondan sonra karar vermesi lazım Okan Hoca'nın. Burada sol tarafta bence asıl karar Zaha mı Kerem mi?
Bir de şöyle bir şey var. Galatasaray'a bakıyorsun Sanchez dışında çok böyle katkılamadı.
Çok açık. Yeni aydır söylüyorum.
Yeni transferlerin. Zaha, Tete, Ndombe. Zaha, Tete yine zaman zaman böyle bir parlıyorlar. Bir iki maçta böyle yaptılar
tamam.
Ya.
Yani Zaha yine Crystal Palace performansının çok uzandı ama hadi skor katkısı.
Tabii ya veriyor.
Birkaç maç yükledi, aldı maçı vesaire. Okey ama Tete'de ne var abi?
Değil mi?
Yani çok yüksek, üst düzey sprint özelliği olan bir oyuncu desen göremedik. Fizik gücü yüksek, atletik, adam geçmede çok üstün bir oyuncu desen göremedik. Son vuruşları, uzaktan şutları çok etkili desen göremedik. Ben hep şunu söylüyorum yani. Tete Türk olsa Galatasaray transfer eder miydi acaba?
Etmezdi değil mi?
Ha, piyasası şimdi... varsa, piyasası varsa bence Galatasaray'ı bu performans sergileyecekse satması daha karlı olabilir. Çünkü ben bu sezon...
Hakim Ziyech de var elinde çünkü.
Tabii Hakim Ziyech de var. Artı yani açık konuşalım. Galatasaray'ın geçen yılki transfer başarısının çok uzağında olduğu görüşündeyim. Yani biraz popülist hamlelere imza attı. Yani Zaha'yı çok üst düzey bir isim evet ama Fenerbahçe'nin elinden aldı. İşte Tete'yi Fenerbahçe görüştü Galatasaray aldı ama asıl Galatasaray'ın acaba...
Zeki almışlar. Onu söyleyeyim ya. Yani. Bir Fenerbahçe işte Tadiç de Şimanski aldı.
Tabii şu anki performanslarını kıyasladığında Tadiç değil de Şimanski çok üst düzey bir isim. Yani.
Fred aldı mesela. Fred yani Fenerbahçe de tabii Fred transferi ve ardı Şimanski transferi. Ya düşün iki tane transferi orta sahaya koy Galatasaray, Torreira, Fred ikilisi.
Geçmiş
oldu. Yani veya Torreira'yı Fenerbahçe'ye koy, Torreira, Fred ikilisi.
Ama mesela Fenerbahçe'nin de Trabzonspor maçı test maçıydı. En ciddi maçıydı.
Tabii.
Mesela Şimanski'de yoktu sahada.
Yani şöyle söyleyeyim aslında.
Mesela kayboldu.
Ama şöyle kaybolma değil.
Hani çok... Talisca ile kıyaslıyorlar ya mesela ki ben de zaman zaman ayak içi falan dedim ki ya Talisca gibi vuruyor falan. Ama Trabzonspor maçı sahada yoktu.
Şöyle söyleyeyim.
Sildiler sahadan.
Ama şöyle burada da Trabzonspor teknik direktör Abdullah Avcı'yı tebrik etmek lazım. Fenerbahçe'yi çok iyi analiz etmiş.
Evet. Ben şöyle söyleyeyim. Analiz edersin. Şimdi Messi'yi de analiz ediyorlar da adam alıyor.
Şöyle söyleyeyim. Artık yani şimdi Messi
öngör... çok... Hayır şimdi bak. Talisca'yı da analiz ediyorlardı. İkiye bir yapıyordu. Alıyordu. Bir sallıyordu ayak içini ya da yani anladın mı ne demek istediğimi? Şimdi öngörebilirsin. Engelleyemezsin ama. Ben oyuncunun buradan gideceğini bilirim. Kapatırım ama adam geçer. Onu yani anlatmaya çalışıyorum.
Çok mesela şöyle söyleyeyim. Mesela Tadic'e top geldiği zaman 3 oyuncu basıyordu. Şimanski'ye geldiği zaman 2-3 oyuncu birden bastı. Ve çok Trabzonspor da çok sert oynadı o maçta. İşte hakemde
zaten Trabzonspor'un en büyük silahı.
Hakemde seyretle izin verdi. İşte 26 foul yapmış ama çok fazla sarı kart dahi görmedi. Orada tabii futbolcular biraz daha... çünkü bir de hep şunu eleştirdiler. İsmail Kartal'ın B planı yok diye eleştiri yapılıyor mesela. Şimdi aslında Fenerbahçe'nin mesela 12 maçın bakıyorsun ligde gelen 12 maçın tamamında bir maç hariç o da son Adana Demirspor maçı topla oynama üstünlüğü Fenerbahçe'de. Yani genellikle topla oynama üstünlüğü Fenerbahçe, daha fazla pas yapan takım Fenerbahçe. Ama işte Adana Demirspor maçında aslında Fenerbahçe B planıyla oynadı. Topu rakibe verdi. Ve işte uzun topla işte 3. bölgede yaptığı preste kazandığı toplarla hata çıktı ve aslında bu plan ilk başta işledi. Burada mesela ben Adana Demirspor maçına yine dönmek istiyorum. Mesela bir pozisyon var. Çok tartışılmış. Oosterwolde'nin pozisyonu. Yani hakemin Halil Umut Meler'in ki ben ona şey diyorum Cüneyt Çakır'ın yolunda ilerliyor. Yani Avrupa'da farklı maç yönetiyor. Türkiye Ligi'nde farklı bir maç yönetiyor. Oosterwolde'ye Rodriguez arkadan şurasını boğazına tutarak geliyor. Adam neredeyse nefes alıyor. Bir fotoğraf var. Bir fotoğraf evet, var. Ağzı açık bir şekilde.
Arkadan, orada ben de şaşırdım.
Arkadan tutuyor iki futbolcu.
Ben artık şaşırmıyorum.
Bir de 4 kişi falan üstüne düştü adam.
Ben şaşırmıyorum.
İndirdiler yani.
Ben artık hiçbir şey şaşırmıyorum.
Şöyle
sağda abi. Yani hakemler
o yetiye her konuda kaybettik.
Tabii yani hiçbir şey şaşırmıyorum.
Sadece benzin 50 liradan olsa kim tepki verecek?
Bak Künde yapıyor oyuncuya. Künde ile indirdiler oyuncuyu. Ondan sonra boğazına tutuyor. Nefes alıyor. Belki bu şeydir yani. Ondan sonra ve Halil Meler var görmüyor. Yardımcı hakem görmüyor. Dördüncü hakemin önünde o da görmüyor. Ya vardı Suat Aslanboğa var. Ya ekran başlasın.
Görmüyor
yani.
Değil bence.
Görmemezlikten geliyor.
Görmezden geliyor abi.
Ya ondan sonra Suat Aslanboğa ekranda izliyorsun. Ya insaf ya. O pozisyonu nasıl çağırıp hakemi uyarmazsın? İki tane yardımcı ya. Ya pozisyonu görüntü izleyince gülmek geliyor insana. Niye? Adana Demirspor teknik heyetinden iki kişi yani kavgayı ayırmaya geliyor. Onlara kırmızı kart veriyorsun. Kavganın içindeki oyuncuları kırmızı kart vermiyorsun. Yani aslında hani Adana Demirspor maçında alınan bir puan Fenerbahçe için avantaj mı? Çünkü 3 tane de kırmızı kart verebilirdin Adana Demirspor'a. Ya Balotelli'nin Mert Müdür'e bir hareketi var. Yani orada yine Halil Umut Beler. Yine görmüyorsun. Ya orada oyuncunun kırılan ayağına, daha önce kırılmış ayağına müdahale geliyor ve topla alakası yok. Hani dersin ki top bu ayağında, top diğer sağ ayağında, sol ayağında ciddi bir şekilde müdahale ediyor ve kırmızı kart pozisyonu. Hakem onu da devam ettirdi. Crespo'ya dirsek var, o da devam ettirdi ki İsmail'in Yüksek'e mesela bir önceki maçta çift sarı kartlarını attığın pozisyonu daha sert, pozisyona foul verdin, kart vermedin. Atmadın yani oyuncuyu. O yüzden burada da hakemler de mesela konuşma lazım Halil Umut'la özelinde. Merak ediyorum, ben şunu da söyledim yani, Fenerbahçe yönetimi yerinde olsam o fotoğrafı şeye, tesislere asarım yani, Ostorba'dan pozisyonu görsün yani futbolcular nelerle mücadele ediyor. Sadece saha içinde değil.
Ama çok oyunculara bunu yüklediğin zaman ne oluyor biliyor musun Elfan? Sonra oyuncular en böyle ufacık puan kaybında ya da kötü gidişatta kendilerini değil hakemi suçluyorlar.
Ya şu da vardı.
İyi bir psikoloji değil o.
Psikoloji şunu söyle.
Sonra iyi yaşamıyor, özel hayatına dikkat etmiyor, iyi antrenman etmiyor. İşte kendine bakmıyor. Sonra hakem. O da kötü.
Aslında hakem bir şey ama 12 maçın neredeyse hepsinde belli hatalar var ama şunu söyleyeyim. Bu maç özeline baktığın zaman yani o pozisyona kırmızı kart vermiyorsun. Bir de şu var. Herkes şey diyor. Niye Ostorva'da yalnız kaldı? Niye Fenerbahçeli futbolcular gitmedi diye. Ya çünkü Fenerbahçe futbolcular gitmiş olsa o pozisyonda, ayırmaya kalkmış olsalar, orada ya sarı kart görecek, çok rahat bir şekilde sarı kart görecekler veya belki kırmızı, oradaki gerginlik esnasında bir kavga çıkacak, bir kırmızı kart da görebilirler. Dolayısıyla futbolcular da çekindikleri için oraya gidemiyorlar aslında çok fazla. Çünkü çok rahat kırmızı kart görüyor Fenerbahçeli futbolcular. Yani burada Adana Demirspor özelinde maçında baktığın zaman Fenerbahçe için avantaj. 3 tane kırmızı kart verebilecek rakibinin 73. dakikadaki Rodriguez önemli bir oyuncu savunmada. Adana Demirspor'un orada kırmızı kart eksik olsa belki Fenerbahçe galibiyetle de sahadan ayrılabilirdi ama senin de bahsettiğin gibi artık özümsedik bunu ya, yani hakemli hatalarını her maç, her Galatasaray maçında da yani bana göre mesela ne İkardi'nin pozisyonu penaltıydı 90'da, çal gör, görüyorsun yani bunu, hadi sen görmüyorsun VAR'dan müdahale et. Yani bu şey üzerinde değil, sadece Fenerbahçe üzerinde söylemiyoruz bunu. Beşiktaş'ın Salih'e yapılan bir pozisyon vardı. Bir hangi maç hatırlamıyorum. Arkadan müdahale etti. Ya %100 penaltı yani. İnsaf yani.
Orada yani hortumla ya da oklavayla vursan falan anca yani. Böyle bir şey olabilir ya mi?
Bunu... Icardi'nin sakatlandı. Gezzal abi.
Bak.
Gezzal'ın vurdu derdi.
Yani bu pozisyonları ver yani. VAR'ı izliyorsun. VAR'da ekran başındasın. Ya ver, niye insanlar hani kaos. Bir ne yapmak istiyor anlamışım. Kaos.
Çok kolay bir pozisyon biliyor musun?
Tabii canım.
İşte top arada kalmış. Topa abi, ilk kim vurursa darbeyi ayağına alacak. Ya faul alacak ya penaltı.
Hakemlerimiz o kadar eyyamcı ki aslında. Tabii. Beşiktaş derbisinde mesela Icardi'nin pozisyonu %100 penaltı. Vermeme sebebi maç 1-0 Beşiktaş 10 kişi.
Bir
çok de, net.
1-1
olsa o penaltıyı çalarmış. 11-11 olmuş.
Fenerbahçe'de işte Galatasaray Park aman şey olmasa yenmesin beraber bitsin diye.
Bir pozisyon önce mi ya da iki pozisyon önce bir pozisyonda kaldı akla hakemin diye hatırlıyorum o maçta. Galatasaray maçında.
Olabilir.
Beşiktaş maçında. Ya, çünkü abi. Kafa kaldı mı geçmiş olsun abi.
Abi bir de bir hemen şey söyleyeyim. İşin kötüsü ne biliyor musun? Hakemlik konusunda da altyapıdan itibaren genç hakemler de bunu yapıyor. Mesela senin de futbol kulübün var. U14 takımında oynuyor globali Doruk. Hafta sonu bir maç vardı. Net karşı rakipten kırmızı kartlı oyuncuyu attı. Devamındaki free kick'te rakip oyuncu çocuğun göğsüne vuruyor. Tekmeyi penaltıyı vermedi abi. Veremedi. Çünkü kırmızıyı gösterdiğine o kadar çok tepki yedi ki tribünlerden.
Tabii,
korkmaya, çalmaya korktu abi.
Bir de yıllar şey oldu.
Altyapıdan itibaren böyle gidiyor.
Bir de eşitleme var ya. Yani ondan attın mı ondan da atacaksın.
Arıyor çünkü.
Arıyor tabii.
Enteresan abi. Ya. Yani hakemler konusunda evet iyi performans. Genç hakemlerin ben şimdi tek tek isim vermeyeceğim ama genç hakemlerin bence tecrübeli hakemlerden şu an çok daha iyi maçlar yönettiğini düşünüyorum ligde. Hatayspor Galatasaray maçında da ya mesela Dadaşov diye bir oyuncu 10 foul yapmış abi. Sürekli uyardı. Bir tane kart göstermez misin ya?
O da aynı, gol yapanın yüzü. Aynısı Adana Demirspor'da Rodriguez'e hakem Halil'in böyle kaç defa geldi uyardı bak dedi ki kart göstereceğim de böyle yapıyor kart göstereceğim. Rodriguez Ostovodempos'a indiriyor orada mesela, bile vermiyor.
Başka Trabzon maçı abi. İsmail Yüksel abi atsan abi o maçın
daha önce atabilirdi.
Tabii ilk yarıda iki tane sarı kartlı pozisyonu var adamın attığın abi. Attığın
pozisyon tartışmalı pozisyon.
Evet, aynı şey. Adamın 50'de falan kırmızı görmesi lazım abi.
Ya o kadar da değil de yani iki tane sarı kartı mesela gördüğü iki sarı kart da sarı kartlı pozisyon değil aslında.
Abi
İsmail Yüksel.
Bak
dediğin gibi ayak basmaya verebilirsin orada pozisyona sarı kart verirsin. Ama İsmail'in sarı kart gördüğü iki şeyde de tüm mahkeme yorumcuları bunu söylüyor. Sarı kartlı bir hareket yok.
Ama iki arada bastı iki tane pozisyon var. Yani üç tane sarı kartı var İsmail'in o maçta. Yanlış karttan. Yani 50-55'te atılması lazım İsmail. Sonra gitti saçma bir pozisyon da attı ki o pozisyonda sarı yok.
İşte onu diyorum sarı
pozisyon. Enteresan. Daha önce atması lazım ama.
Ama şu var. Şimdi hakemler konusuna gelmişken mesela şimdi Ahmet İbanoğlu bugün Sayın Başkan Ali Koç'un yaptığı açıklama nedeniyle suç duyurusunda bulunmuş. İşte bazı ifadeleri nedeniyle işte omurgasız ifadesi aslında Yargıtay'ın bununla ilgili içtihatları da var. Yani bu normada hakaret olarak kabul edilmiyormuş detayı var ama şimdi düşün bir MHK başkanı kulüp başkanı hakkında suç duyurusunda bulunuyor.
Ama şimdi ama bak, bana da omurgasız dese ben de suç duyurusunda bulunuyorum.
Ama yüksek
sana birisi omurgasız dese sen bir şey yapmaz mısın
ama
abi?
Ama şunu söyleyeyim bak.
Ya ben de derim sen de omurgasızsın derim. Bana birisi omurgasız dese ben derim ki sen de omurgasızsın şunu derim. Ya da mahkemeye veririm hani abi.
Bu şey ne zaman oldu? 5 Kasım tarihinde oldu değil mi şey? Yüksek Divan Kurulu'nun toplantısı. Aradan 10 gün geçtikten sonra suç duyurusunda bulunursun. Aradaki bir desem ki ondan hemen sonra suç duyurusunda bulun. O zaman değil mi hak veririm. Ama şu da var. Şimdi eğer MHK Başkanı ile ilgili MHK Başkanı ve kulüple ilgili suç duyurusunda bulunursun. Ben bundan sonra MHK Başkanı'nın onun atacağı hiçbir hakemin işin bunun objektif bir karar olacağını düşünmüyorum. Yani o zaman ya istifa edersin görevinden suç duyurusunda bulunursun yoksa bu göreve devam ederken suç duyurusunda bulunması.
İlfan şöyle bir şey var ama şimdi empati yap abi. Sen şimdi sana birisi omurgasız diyor. Bir tepki vermez misin ya?
Tamam işte ben ertesi gün vururum suç duyurusunda.
Ertesi gün versin.
Aradan 10 gün geçti.
Süresi çok önemli.
Aradan
30 gün sonra yap abi.
Aradan 10 gün geçtikten sonra ben.
Yani. Bana birisi omurgasız dese ben de tepki veririm yani.
Demek istediği anladığım kadarıyla bundan sonraki kararlarında tarafsız olamaz.
Tabii tarafsız olamaz. İbanoğlu bundan
sonra. Bu olayın gölgesinde kalır diyor.
Tabii tarafsız olamaz. Çünkü suç duyurusunda bulundum. Bir kulüp başkanı var. Kulüp var.
Yani sonuçta.
Hayır bak şunu
söyleyeyim. MHK'de bak ben MHK başkanını falan savunmuyorum abi.
Tabii.
Ya MHK başkanı, hakemler falan zaten çok kötüler abi. Ama şunu anlatmaya çalışıyorum. MHK başkanı omurgasız diyorsan o da bir tepki verir. Ve MHK başkanı bu ülkede en savunmasız adam abi. Arkasında duran kimse yok. Sen koskoca bir camiayı arkana alıyorsun. Ali Koç nezdinde işte Ahmet Nurçebi nezdinde ya da diğer başkanlar nezdinde söylüyorum bunu. Arkalarında camialar, taraftarlar var abi koskoca. Ama MHK'nin arkasında kimse yok. Adama vur sopayı gitsin. Tabii. Ki ben MHK başkanı savunmuyorum abi. Elbette ki MHK başkanı çok kötü ve hakemlerimiz çok kötü.
Ama şu var dediğim gibi ya bundan sonraki süreçte şimdi suç duyurusunda bulunduğum bir kulüp var ve kulüp başkanı var. Bundan sonraki atayacağım ben nasıl güveneceğim? Bunun tarafsız olacağını abi nasıl inanacağım?
TFF başkanı parmak salladı ya.
İşte TFF
Beşiktaş başkanı parmak salladı.
Şöyle söyleyeyim. Zaten TFF başkanı için gölge MHK başkanı diyorlar zaten. Hani gölge yani bütün aslında hakemler atayım. Bünyamin Gezer'in açıklaması var. Bünyamin Gezer de sonuçta hakem camiasının içerisinden gelen bir insan. Tüm hakemleri aslında MHK başkanı Mehmet Büyükekşi tüm hakemlere Mehmet Büyükekşi atıyor diyor. Buna da aslında yani bu yüzden diyorum tarafsızlığını bence bundan sonraki süreçte ben Fenerbahçe maçlarında atan hakemlerin tarafsız olacağını düşünmüyorum. Bugüne kadar da aslında aynı düşüncedeyim ama şimdi bu suç duyurusuyla beraber artık tamamen netleşti yani.
İlfan şöyle bir şey söyleyeyim sana. Ben şimdi hakemim abi. Adana Demirspor Hatay maçını yönetiyorum. Hata yaptım değil mi? Beni en fazla böyle çok bariz net bir hata yaparsam en fazla bir hafta dinlendirirler. Ama Fenerbahçe aleyhine, Galatasaray aleyhine ve Beşiktaş aleyhine hata yaparsam ve camialar bir hafta boyunca bunu konuşursa, gazetecisi, yöneticisi vesaire bir algı oluşturursa bana iki ay maç verilmiyor.
Yok
abi.
Be Fenerbahçe maçı hata yapanlar bir maç zorla hata başlıyor.
Ben şunu anlatmaya çalışıyorum. Ben büyük takımın kaybetmesine ya da o maçta aleyhlerine hata yapmak istemem abi hakem olarak. Düşünsene iki ay maç yönetemiyorsun. maaşında kesinti oluyor vesaire vesaire. Onun için bir de hakem nezdinde bak abi. Yani şimdi işin içine çok girdiğin zaman, şimdi sen Galatasaray sempatizanısın ve Galatasaray'ı tutuyorsun. Sen Fenerbahçe, ben de Beşiktaş. Ben şimdi hakem olsam Beşiktaş maçına gitsem, ben sağ için babamı tanımam da zaten. Yani Beşiktaş aleyhine lehine falan umurumda değil de. Ama hakemin kafasında mutlaka şu olur abi. Aman kazasız belasız maç bitsin. Aman hata olmasın. Aman şu an gördüğümü çalayım. Ama mutlaka etkileniyorsun ve büyük takımların aleyhinde hata yapmamak adına daha fazla böyle dikkat ediyorsun. Maalesef böyle abi.
Yok, dikkat ediyorsun da dediğim gibi Fenerbahçe aleyhine hata yapan hakemler, o senin dediğin gibi işte 15 gün 20 gün dinlenmiyorlar. Bir sonraki hafta bir maç sene, alıyor. Bir sonraki VAR'da aldı.
Dışında Fenerbahçe aleyhine çok çok bariz bir hata var mı?
Hangi maç?
Abi bu sene.
Var. Adana Demirspor maçı. Bu bariz hata.
O maç dışında yani. Kırmızı kart dışında.
Ferdi Kadıoğlu'nun mesela verilmeyen penaltısı. Sayarım. Çok fazla
abi,
sayarım.
Abi tamam. Lehine de verilenler var Fenerbahçe'ye.
Çok şimdi... sayarım. Fred'in iptal edilen golü. Samsun Spor maçında Fred'in iptal edilen golü. Var'ın devreye girip iptal edilen penaltıları. Ya sayarım. Burada çok
ben de adamına yaptım. Yani mesela geçen sene mesela Sivas maçında Galatasaray'ın pozisyonu gibi bir pozisyon var mesela.
Abi o çok bariz hata. Onu demiyorum bak.
Ama çok net bir hata var mı?
Net hata. Fred'in golü ama iptal ediliyor.
Şu var. Ya yani Fenerbahçe'nin hakem hatası nedeniyle bu sezon puan kaybettiği maç yok. Yok. Zaten puan kaybettiği iki maç var da.
Tabii tamam, aynı.
Trabzonspor maçı.
Trabzon maçı da kusura bak. İsmail'i daha önce açsa maç daha erken bir
çek. 45+1 de verilmeyen penaltı Şimanski'nin pozisyonu.
Hangisi?
45. dakikada Şimanski'nin penaltı pozisyonu var uzatmalarda. İlk yarının uzatmasında.
Trabzon maçında.
Trabzonspor maçında. Ceza sahasında.
Hatırlayamadım.
Ya, 64'te de yine Şimanski'nin penaltı
pozisyonu
var.
Nasıl pozisyon?
Rakip kimdi bilmiyorum. Herhalde kimdi Trabzonspor'un bek oyuncularından Eren Abdi şey olabilir. Eren olabilir. Topa müdahale ediyor ama daha sonra bir çeyrek geliyor.
Yani şöyle Türkiye'de veriliyor. Doğru da Avrupa'da veriliyor.
Abi Avrupa'da da penaltı.
Ya, şöyle topla karışık şöyle bir şey var. Topla karışık vursa hem topa hem rakibe vursa eyvallah. Topa buradan vurduktan sonra ayak çimde kayıyor. Topa vuruyor, uzaklaştırıyor. Ayak çimde kayıyor, 1.5 saniye sonra topu rakibe veriyor. Türkiye'de çalındığı için İrfan'da penaltı.
Ya bak,
haklı. Ama ona Avrupa'da falan penaltı çalınmıyor. Ben stoper olsam bana penaltı çalsa ya, hakeme gidip indiririm yani.
Ya Atakan şöyle söyleyeyim. Bak Allah'ın bir lütfu, onu da söyleyeyim. Ya bak Osterwolde'nin pozisyonu. Bak, değil mi? Kırmızı kart gelmedi mesela. Bir gün sonra NBA'de bir maç oldu. Bak basketbol sahası, basketbolda. Aynı pozisyon. Adamlar arkadan geldi, sarıldı. Üçü yere düşürdüler oyuncu. Üçünü birden ihraç etti hakem. Tamam bak NBA'de oldu. O son şeyin pozisyonu, kırmızı kart pozisyonu, Şimanski'nin penaltı pozisyonu. Yani sen Tottenham maçında oldu. Bak Tottenham maçında. Tottenham maçında hakem kırmızı kart verdi oyuncuya. Bak topa vuruyor. Aynı şekilde geldi, müdahale etti, kırmızı kart verdi.
Aynı anda mı vurdu?
Topa vurduktan sonra kaydı, adama vurdu, kırmızı kart verdi.
Şimdi orada kayma yok ama. Şimdi makas yaparsın.
Yok, verirsin, kayarak
süpürürsün bak, tamam mı? Topa sonra rakibe. Burada süpürme yok.
Ve benzer
burada hamle alıyor oyuncu. Topa vuruyor, topa vurduktan sonra ayak çimde kayıyor. Kayıyor ama oyuncu kaymıyor yerde. Ayak kayıyor, Şimanski'ye geliyor. Ya benim şahsi fikrim, hani dersin ki bu penaltı dedi, şu penaltı dedi falan. Ben vermem abi. Türkiye'de veriliyor, sen de penaltı diyorsun. Haklısın, bir şey demiyorum. Türkiye'de buna çalınıyor.
Abi zaten bir şey söyleyeceğim. Trabzonspor maçında bence Fenerbahçe'nin hakem hatasıyla alakalı konuşacak hiçbir şey yok.
Trabzon domine etti maçı abi.
Kötü oynadın, kaybettin.
Kötü oynattı. Tabii canım. Trabzon hak etti abi.
İki bak, penaltı Trabzon kullandın. Birini kaçırdın, tekrar
bak,
etti.
Bak yani. Şunu söyleyeyim bak. Bir kötü oynadı. Bunu kabul ediyoruz. Ama mesela diyorlar ya mesela Fenerbahçe hakem işte yani bazı maçlar var. Kötü oynarken de
her kulüp adına söylüyorum. Bu sezon için çok erken herkes yaygarı koparıyor ya.
Erken değil ya. Vallahi diyorum erken.
Vallahi erken. Yani Dursun Özbey'in sezon başında yaptığı, ben böyle 40 yıllık 60 yıllık hayatımda bu kadar kötü hakem görmedim. Hangi maçtan sonra yapmıştı onu galiba?
Trabzonspor maçı. İkinci hafta.
Hatırlamıyorum tam.
İkinci hafta
işte. O da hataydı. Sayın Ali Koç'un ve Fenerbahçe'nin bu kadar çok hakemlere yüklenmesi de hata.
Ya,
ya şu anda bu sezon
yönetimde
çok büyük majör bir hata
yok o, bence.
Bak, ya bir de Fenerbahçe yönetimi ne zaman açıklama yaptı?
Galatasaray'ın etmesi bak, lazım bak. Hatay maçı %100 penaltı. 3 puan gitti abi.
Fenerbahçe yönetimi ne zaman açıklama yaptı? Kaç bayağı 12 maçın neredeyse bak 12 maç ligde 12 maç 12 maçın neredeyse 11'inde aleyhine hata var Fenerbahçe'nin. Kazandığım maçlarında dahil olarak. En son şey maçından sonra yani bir Fenerbahçe bu sezon üzerinde bir veya iki kez çıktı açıklama yaptı.
Yok abi, sadece başkan özelinde değerlendirme. Selahattin Baki.
Selahattin Baki işte Galatasaray'ın açıklamasına cevap vererek açıklama yaptı. Yani çıkıp orada yönetici Galatasaray yöneticisinin yaptığı açıklamaya cevap olarak açıklama yaptı.
Yani Türkiye'de maalesef abi taraftarlar, yöneticiler, kongre üyeleri, camia seni hakem aleyhine konuşmak için zaten bir şekilde yönlendiriyor abi.
Hayır abi, sen de kendini baskıda hissediyorsun. Sen niye? Sen de başarısızlıkta topu oraya atıyorsun abi.
Tabii atıyorsun, çok basit. Hani Fatih'in falan kaybettiği maçtan sonra bir hani günah keçisi buluyordu ya, ben algıyım. Okan Buruk da yapıyor bunu.
Bak
orada hemen küt diye
Trabzon maçında İrfan Can Kahveci'nin pozisyonu var. Yine orada Dansfield yanılmıyorsam, yani bilmiyorum da. Bak benzer pozisyonu şu anda açtım, buldum. İki ayrı ligde olsa mesela. Premier Lig'de yapılan müdahale. İrfan Can'ın pozisyonu. Bak İrfan Can'ın pozisyonu. Burada hakem foul şey verdi. Touch verdi. Foul'ü dahi vermedi. Burada Premier Lig'de oynanan maç. Tottenham maçı. Şimanski'ye yapılan pozisyon. Penaltı ki bak aynı benzer pozisyon. Bak görüyor musun? Bak,
bu kırmızı pozisyonla pozisyon bir mi?
Allah aşkına ya. Şu pozisyon. Şu,
ya o pozisyonla o pozisyon bir mi? Allah aşkına ya.
Ya şu pozisyonda nasıl bir
değil? Ya abi bak pozisyonlar biraz benzer oluyor. Koyuyorsunuz abi. Bu futbolun ruhuna aykırı. Burada bak nasıl giriyor. Burada %100 kırmızı. Burada topa vurduktan sonra top ayağına geliyor ya.
Ama
İrfan, ben 30 yıldır oynuyorum bu futbolu ya.
Ben de oynuyorum ben. Allah aşkına ben de oynuyorum
ya,
da.
Gözünü seveyim
bak,
ya.
Bak ben de oynuyorum da. Kırmızı kart bak. Aynı pozisyona İrfan Can Kahveci.
Aynısı değil abi.
O bak Trabzon maçında maçında kırmızı kart gördü.
Ya İrfan vallahi.
Ya İrfan Can Kahveci kırmızı kart gördü Trabzon maçında.
Abi, ya boş verin ya, program şeye döndü. Kim daha fazla haksızlığa uğruyor? Boş verin ya. Ama şu anda bence yaygara kop aracak bir ortam.
Yok,
bir majör hata.
Bence de yok.
Yok. Ya hakemler konusunda da şunu söylemek lazım. İşte MHK başkanı diyoruz. TFF başkanı diyoruz. Abi balık baştan kokar ya. Çok normal. Ya Türk futbolunun çok büyük bir ne diyeyim reforma ihtiyacı var. Ya, futbolun içinden gelen adamlar artık yönetici olmalı ya. Yani ben atıyorum, çok uç örnek vereceğim. Yani Cüneyt Çakır MHK başkanı olsun. Sergen Yalçın federasyon başkanı
olmasın,
olsun.
Olmasın. Cüneyt Çakır MHK
başkanı
olmasın.
Fatih Terim federasyon başkanı. Ya atıyorum yani Aziz Yıldırım federasyon başkanı olsun. Yani Galatasaraylı, Fenerlisi, Beşiktaşlısı da diye demiyorum. Ya futbolun içinden gelen bir adam artık futbolu yönetsin.
Tabii.
Abi Mehmet Büyükekşi'nin TFF başkanı olmadan evvel. Bir de Gaziantep futbolu
başkanlığını yaptı.
Ya futbola dair ne hayalleri, ne hedefleri, ne rüyaları vardı acaba? Ya da Ahmet İbanoğlu'nun. Abi o yüzden atamayla yaparsan bu
abi
işleri
öyle olur abi. Futbol ruhunu bilmeyen, futbolu bilmeyen.
Normal yani o yüzden.
Futbol geçmişi olmayan, o işte psikolojiyi, mantaliteyi bilmeyen, anlamayan insanlar
çok doğru
başkan
yani.
Oluyorlar. Kulüp başkanı oluyorlar, TFF başkanı oluyorlar. Olmasınlar abi. Olmasınlar ya. Yap abi MHK başkanı Fırat Aydınus olsun. Ya da işte Cüneyt Çakır olsun.
Ya ne olursa
TFF aynen başkanı öyle. Fatih Terim, Şenol Güneş olsun. Kulüp başkanları atıyorum mesela Beşiktaş başkanı Metin Tekin olsun abi. İşte Galatasaray başkanı Fatih Terim olsun. Ya olsun abi futbol ya, onlar daha iyi reformlar yaparlar. Bak Hasan Adat ne dedi?
Ya kulüp başkanı olmak tabii daha
zor. Hasan Adat ne dedi abi? Ya dedi ki kardeşim 23 yıldır dedi o kadar dedi popülizm yaklaşımlar var ki dedi.
Tabii.
Sen dedi Süleyman Seba'dan sonra bu kulübe bir tane tapu kazandıramamışsın dedi ya.
Var olan şeyler gitti.
Abi Fulya tesislere ya da oradaki alanlar hastanelere falan verdiler. Nevzat Demir tesisleri ve akaretler. Süleyman Seba döneminde olmuş abi. Ve o gündür bugündür bir tane tapu kazandıramamışsın. Sen inanılmaz büyük bir camias. İstediğin zaman Cumhurbaşkanı'ndan randevu alabiliyorsun. Ya gitsen desen ki atıyorum uç yerlerde İstanbul'un dışında şu toprağı almak istiyorum, burayı almak istiyorum, buraya işte tesis yapacağım. Sana ne derler abi? Ya bedava verirler ya ucuza verirler.
Tabii.
Ya git kazandır abi. Kazandır. Nevzat Demir tesislerine futbol akademisi yap altyapı. A takımı taşı. Anladın mı? Ya da Samandıra'yı altyapı akademisi yap. A takımı taşı.
Taşıyacak zaten Fenerbahçe.
Abi zaten ya şimdi bunu Fenerbahçe nezdinde anlama. Ya
İrfan, Fenerbahçe araziyi aldı zaten.
Herkes yani. İçin söylüyorum abi.
Tabii.
Tamam aldı, yapsın o zaman abi, görelim.
Şu
ya.
Yapacak işte.
Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray yapın kardeşim. Ya sizin 20'şer 25'er milyon taraftarınız var ya. Her sene 2 tane altyapıdan iyi oyuncu çıkarmanız lazım abi. Çıkarmanız lazım. Abi
ben işte Aziz Yıldırım kafayı yoruyordu.
Ben Gezal'ı 3 sene beklemek zorunda değilim kardeşim. Tabii. Ben işi bitmiş Zaha'yı, Tete'yi bilmem neyi ya da işte Chamberlain'i, Rebic'i bilmem neyi ben görmek zorunda değilim. Yabancı sınırsız olsun diyorsunuz. Yabancı çöplüğüne çevirdiniz abi ülkeyi. Ya çıkarın kardeşim. Ben Rıdvan'ları, Emirhan'ları, Sergen Yalçın'ları, Nihat Kahveci'leri görmek istiyorum. Arda Turan'ları görmek istiyorum abi. Ya çıkarın kardeşim, bu kadar mı zor ya?
Bu futbol iklimini nasıl göreceksin onları?
Abi tamam, abi futbol iklimi falan değil abi. Kulüp başkanları
abi da. Bak, ya, güzel bak, güzel konuşuyorsun da bak, güzel konuşuyorsun da bak, ne diyorsun? Kerem Aktürkoğlu'nun tamam mı? İki maçta iki hata yaptı diye eleştiriyorsun.
Ya tamam eyvallah.
Ama
abi,
mesela diyelim ki bak, İsmail Yüksek çıktı. Fenerbahçe aldı bu oyuncuyu. Gölcük Spor'dan transfer etti. Üçüncü ligdeydi bu oyuncu. Tamam, aslında baktığın zaman oyuncu bir pelin masalitesi. Ama adam bir Ankara Gücü maçında bir hata yaptı, tamam mı? Kırmızı kart gördü. İnanılmaz şekilde yorumlar yapıldı. Yani abi, o çünkü zaman bizim taraftarım, bizim şeyde, çünkü kriter ne biliyor musun Türkiye'de? Türkiye'de tek başarı kriteri şampiyonluk olduğu sürece ve sadece başarılı olarak ligi birinci bitiren takım şampiyon oldu. Yani şampiyonluk haricindeki her başarı başarısız olan nitelendirildiği sürece bunu sen yapamazsın.
Abi kulüp başkanı da teknik direktör ne yapacağız derse beklentiyi de yükseltiyor.
Çünkü camiye onu istiyor.
Abi tam beklentiyi de yükseltiyorsun abi.
Üç büyükler devam ediyor.
Seyirciler Radyo Gol'de hem YouTube yayını hem de radyoda ortak yayında karşınızdayız, birlikteyiz. Çok keyifli bir söyleşi ve program geçiyor. 2 saat boyunca hem İrfan 25 hem Ali Naci Küçük hem de bendeniz Atakan Kurt'la birlikte tüm gündemi, detayları, haberleri, istihbaratları sizlerle konuşuyoruz. Az sonra Beşiktaş'a geçeceğiz ama Galatasaray'da devre arası transfer var mı? Ya, kimler gelir, kimler gider?
Şöyle söyleyeyim. Geniş bir yelpazeyle açıklayayım. Angelinho konusundaki Leipzig'in cevabı biraz da netleştirecek sol bek transferini. Çünkü Sayın Erden Timur iki haftadır Leipzig kulübüyle bazı görüşmelere imza attı. Bunun sebebi de Angelinho'nun kontratındaki opsiyon maddesini kaldırmak istiyor Galatasaray. Zorunlu satın alma opsiyon maddesini. 6 milyon euroluk bir madde. Galatasaray'ın teklifi bu madde ne oyuncunun ne kulübün üzerinde herhangi bir baskı yaratmasın. Performansına göre sezon sonunda karar verelim şeklinde bir teklifi oldu. Eğer Leipzig'de bu maddenin kaldırılmasına onay verirse, ki milli takım arasında finalize etmeyi düşünüyor olumlu olumsuz Sayın Erden Timur, ona göre bir yön verecek Galatasaray sol bek konusuna. Çünkü bir gerçek var. Bayern Münih maçını ayrı paranteze alıp bir tarafta tutarsak, Angelinho'nun bu performansına Galatasaray 6 milyon euro vermek istemiyor. Ama bu maddeden dolayı da Angelinho gibi kariyerli bir oyuncuyu işte kadro dışı bırakmak ya da yedek kulübesine hapsetmek gibi bir tavır içerisine de girmek istemiyor Galatasaray. O yüzden Leipzig kulübüyle bu konuya bir çözüm arıyor. Ama Galatasaray'ın devre arasında, ara transfer döneminde %100 olarak takviye yapacağı mevki orta saha. Çünkü sezon başında, daha doğrusu yaz transferinin son gününde bazı Galatasaraylılar tepki göstermişti bana. Ama sürecin Okan Hoca'yı ve bizi haklı çıkardığını görüyoruz. Vecino'yu istemişti Okan
Vecino.
İstediği tarzda oyuncunun Vecino olduğunu söylemişti. Ama Sarri'nin karşı çıkması sonrasında belki bunun içinde bilmiyorum, Erden Timur bunu kabul etmiyor ama taraftarın tepkisi, belki baskısı da etkili olmuştur. Vecino transferi gerçekleşememişti. Ndombele'nin ortaya koyduğu bir performans yok şu anda değerlendirebileceğimiz. Çünkü doğru dürüst izleyemedik Ndombele'yi. Artık bu saatten sonra Ndombele bir performans gösterse de göstermese de, formayı alsa da almasa da, Galatasaray çok açık ve net şekilde istediği özellik ve kriterlere sahip bir orta saha oyuncusu alacak. Burada artık Ndombele açıkçası çok fazla bir karar belirleyici noktada olmayacak performansıyla. Sezon başında görüştüğü bazı isimlerle de kontak halinde Galatasaray. Dediğim gibi defansif yönü kuvvetli. 8'e de evrilebilen Ya yani Torreira var bir. Pas yüzdesi yüksek. Defansif bir orta saha oyuncusu alacak Galatasaray. Kesin olarak devre arasında. Ama onun dışında bir takviye olur mu? Sol bek konusunda scout ekibinin arayışı var. Sol bek'e de bir takviye gelebilir. Ama burada dediğim gibi Angelinho'nun durumu, Leipzig'in cevabı önemli bir noktada. Yani orta saha transferi yapılacak Galatasaray'a. Onu söyleyebilirim. Ndombele'den de çıkar mı çıkmaz mı Galatasaray Ocak ayında? Çıkabilir. Neden? Çünkü çok bağlayıcı bir kontratta bir madde yok. Zaten kiralama formülüyle alınan bir isim. Bir de bir gerçek var. Yani Galatasaray'ın bu sezon Davinson Sanchez dışında %100 beklediği katkıyı ve verimi aldığı oyuncu yok dediğim gibi. Ama birinci nokta, birinci hedef kesin olarak bir orta saha oyuncusu, üst düzey bir orta saha oyuncusu alacak Galatasaray.
Bir şey soracağım. Ndombele geçen sene kaç maç oynadı?
Abi Napoli'de 40 maç oynamış.
Ve şampiyon oldu Napoli. Ve bu adam 26 yaşında değil mi?
Evet.
Abi burada sadece suçu Ndombele'ye atmak gerekiyor mu? Yani burada belki oyuncu oynamadığı, oynatılmadığı için de kendisine sermiş olabilir mi? Ya da protesto ediyor olabilir mi? Çok enteresan yalnız.
Evet, çok ilginç.
Hani şimdi hani Zaha gibi olursun. Gibi.
Yani şimdi bir sene önce... Ya da şey gibi olursun. Neydi geçen sene Beşiktaş'ın aldığı?
Pjanic mi?
Yok ya. İngiliz.
Bunu Redmond mu?
Yok abi, İngiltere milli takımının göz bebeği diyor.
Ha Dele Alli.
Ha Dele Alli gibi olsa, yıllardır düşüşte olan evet. Bir adam olsa, evet mantık ararsın, kazanmak için aldı, riske girdi ama olmadı, tutmadı.
Ndombele öyle değil.
Abi Ndombele tamam okey, Tottenham kiraya vermiş ama kiraya verdiği takım Napoli. İtalya Serie A Ligi şampiyonu ve 40 maç oynamış.
40 maç oynamış.
Çok o yüzden burada yani. Bir gariplik var.
40 maç büyük maç abi.
Tabii canım.
Ve şampiyon olmuş, damga vurmuşlar ve şampiyonlar yine gitmişler falan. Yalnız Napoli'nin de oyuncu tutmaması da enteresan.
Evet.
O da enteresan ama.
Tabii canım.
Şimdi ben de 40 maç oynamış, ben şampiyon olmuşum, tutmuyorum oyuncu. O da enteresan abi. Ya
tabii ki sonradan girdiği maçlar da dahilinde konuşuyoruz.
Tamam da. Haklısın ama yani oyuncu tutmamaları da enteresan.
Yani bir gariplik var.
Var.
Çok açık bir şekilde. Gerçi zaman zaman da tabii düzenli olarak şans bulamadı ama işte Antalya Spor maçında ilk 11'de sahaya sürdü. Manchester United maçında sonradan oyuna aldı Ndombele'yi. Fena da oynamadı. Ama yani bu saatten sonra Galatasaray kesin kararlı. Orta saha takviyesi yapacak ki ihtiyacı da var. Yani Torreira'nın ayağına bakıyorsunuz.
Şu anda ama şeyine baktım. Serie A'da 30 maç oynamış ama 792 dakika oynamış. Hep sonradan girmiş. Hep son 5-10 dakika falan girmiş. Son 20 dakikalar falan girmiş. Yani öyle ilk 11'de çok maçı yok. 40 maç oynamış toplam.
Aynen.
Toplam oynadığı dakika 1261 dakika. Çok değil yani.
Tabii. Üçte biri. Yani her maç yarım saat oynamış.
Tabii her maç yarım saat. Yani öyle direkt ilk 11
banko. Gerçi Serie A'da da yarım saat iyi be abi.
Tamam ama.
40 maçtan bahsediyorum.
Tamam ama baktığın zaman hep azdı. 9 dakika, 16 dakika, 10 dakika, 40 dakika, 7 dakika. Hep öyle oynamış.
Abi bakıyorum. Zaten istenilen bonservisi yüksek.
Bak 12 dakika, 45, 1, 45, 3, 28, 57, 71, 57, 34, 26. Ya başlamış hemen almışlar ya da mesela 24, 25 son maçlar hep mesela bakıyorum 23, 14, 24, 12, 5, 1, 16, 7, 12, 1, 8, 25, 25, 22 hep 20-25 dakika oynamış en fazla. Tamam şu anda Ndombele ile alakalı bütün söylediğimi geri alıyorum. Ya bank oynamamış adam.
Tabii.
İlk 11 oynamamış. Onun için bir şey diyemiyorum şu anda. Beşiktaş'la alakalı ne diyorsunuz? Abi bu arada Fenerbahçe ile alakalı devre arasında transfer İrfan var mıdır? Kimler gelir, kimler gider?
Şöyle söyleyeyim. 6 numara transfer, yani bir stoper transferi kesin olarak yapacak.
Sakatlıklardan.
Skorer kanat transferi yapacak. Yani bir tane az önce bahsettik, yayının başında bahsetmiş Skorer kanat. Eğer mümkün olsa bir de orta sahada 8-6 oynayabilen bir isim transfer edecek Fenerbahçe. Kimler gider?
Kent.
Kent. Büyük ihtimalle kiraya verilecek. Yani kiralık olarak gönderilecek. Çünkü az önce de bahsettik. İsmail Kartal onun oyun sistemine çok fazla uymadığını düşünüyor Kent'in.
Ryan Kent peki İsmail Hoca gelmeden mi aldı?
Tabii gelmeden önce transfer edilen bir isimdi. Çünkü boştaydı. Glasgow Rangers'da yani sözleşmesi bitiyordu ve boştaydı. Fenerbahçe'de devreye gidip transfer etti. Tabii bir Kent gider, King gider. King'in gibi ihtimali söz konusu. Oyuncunun sezon sonunda sözleşmesi sona eriyor.
Fenerbahçe'de... Lafını geçsin ya. King, ondan sonra Kent, Emre Mor, Cengiz Ünder. Dört tane kanat oyuncusu var Fenerbahçe'de ve dördünden de verim alamıyor.
Ya şöyle söyleyeyim, çünkü az önce de bahsettik yayının başında Atakan. Şimdi baktığın zaman King kronik sakat. Yani o riski göze alarak transfer etti Fenerbahçe. Şimdi baktığın zaman
zaten zaman zaman performans verdiği maçlar da tabii, oldu aslında.
Yok, aslında sakatlanmazsa oyuncu tam İsmail Kartal'ın istediği oyun tipinde, oyun yani karakterde bir oyuncudan bahsediyoruz. Ama bir maç oynuyor, iki maç oynuyor. İkinci maç sonrası adalede veya kasılığında bir sakatlık yaşıyor oyuncu. Yani son maçında Spartak'ta ne maçıydı yanılmıyorsam, adalede yırtık meydana geliyor. İkinci derece yırtık, ama yırtık çok ciddi, büyük bir yırtığı ve o nedenle de sahalara dönüşü uzun sürecek. Yani o şimdi dönecek, tekrar antrenmana başlayacak bir iki hafta. Bir iki maç sonra tekrar sakatlanma riski yüksek Joshua King'in. Dolayısıyla sezon sonunda da sözleşmesi bitiyor ve Fenerbahçe'nin sezon sonundan itibaren artık sezon sonuna doğru yarım sezonluk sözleşmesinden çıkması bekleniyor King'den. Çünkü 14 yabancı, şu anda Fenerbahçe'nin bir de Lincoln dönecek, 15 yabancı oyuncusu olacak. Hatta 16 var. Luan Perez de ameliyat oldu. O sezonu kapattı. Dolayısıyla onun sözleşmesi askıda devam edecek. Ama Lincoln Aralık ayından itibaren takımla birlikte çalışmalara başlayacak. Dolayısıyla Fenerbahçe'nin 15 yabancı oyuncusu var. Transfer yapacak. Aynı zamanda bazı oyuncuları göndermek zorunda ki en az 3 oyuncu. Bu 3 oyuncudan işte ikisi Kent ve King. Büyük ihtimal onların ikisi de yollara ayrılacak. King de karşılıklı oturup anlaşma yolları, ama Kent'le İngiltere'den ve İskoçya'dan isteyen kulüpler var. İngiltere'den Sheffield United'ın bir ilgisi söz konusu. Ve deve aslında Fenerbahçe gelen teklifleri değerlendirecek. Kiralık olarak göndermeyi planlıyor. Tabii stoper mevkii için şimdi Samet Akaydın'ın Serdar Aziz de sık sakatlanan bir futbolcu. Dolayısıyla uzun lig periyodunda aynı sıkıntıları yaşamak istemiyor Fenerbahçe. Çünkü 3 tane stopere gitti. Serdar Aziz sakat. İşte Ciku sakatlandı, Bekao sakatlandı. Alternatif bir stoperi kalmadı Fenerbahçe'de. O bölgeye bir transfer takviye yapacak. İşte sen de bahsedin, King ve Kent gittikten sonra skorer kanat oyuncusu olacak, ama aynı zamanda Zeko'yu da yedekleyebilecek, forvet mevkinde oynayabilen bir isim olacak bu. Kite ve sol tipinde bir kanat istiyor teknik direktörü İsmail Kartal. Orta sahada da 6-8 oynayabilen İsmail Yüksel'i de zaman zaman yedekleyebilecek. Yerde 8 numarada da oynayabilecek. Fred'in alternatifi de olabilecek bir isim istiyor. O bölgeye de kaliteli bir transfer yapılması gündemde. Krunic ismi tekrar gündeme gelebilir. Onu söyleyeyim. Çünkü Krunic Milan'la sözleşme yenileme görüşmeleri devam ediyor. Ama bir türlü anlaşma sağlayamadı. Milan Krunic'in istediği rakamla Milan önerdiği rakam arasında çok büyük bir fark var. Fenerbahçe devre arasında Krunic'in yeniden devreye girme ihtimali yüksek. Çünkü teknik direktör İsmail Kartal aslında sezon başından itibaren en fazla istediği oyunculardan bir tanesiydi Krunic. Transfer edilmesini çok istiyordu. Aslında 6 numara değil 8 numara özellikle bir oyuncu. Ama Milan'da 6 numarada da oynayabiliyor. O bölgede Krunic ismi yeniden gündeme gelebilir. Ama yerli olarak Salih Özcan transferi ismi gündeme gelebilir. O da İsmail Yüksek'le milli takımda gerçekten orta saha merkezi iyi bir ikili oluşturdular. Ama onun transferi oldukça zor. Borussia Dortmund'da çünkü oynuyor oyuncu. Yani Türkiye'ye gelir mi? Oynayan bir oyuncu da Türkiye'ye gelmez. Ama Fenerbahçe onun için de devre arasında bir yoklama yapacak Atakan.
Rıza Çalınma işi ne diyorsunuz? İlk maç ilk galibiyet.
Şöyle söyleyeyim, geç karar verilmiş bir karar. Keşke daha önce getirselerdi. Farklı bir şey konuşuyor olabilirdik. Yani Burak Yılmaz'a vereceğin şansı bence ilk başta, ilk etapta Rıza Çalınma'yı getirmeleri gerekiyordu.
Sen? Yani Rıza Hoca Beşiktaş çok bekledi ya. Yani Sivas Spor kulübünde de teknik adamken eski başkan Mecnun Akmaz'a da söylediği şey, hatta hala Mecnun başkan görevde mi acaba? Tam emin değilim.
Mecnun başkan görevde.
Görevde. Yani Sivas başkanına da söylediği şey, Beşiktaş'tan teklif gelirse izin vereceksiniz. Kontratlarına da bunu yazmıştı. Beşiktaş yıllardır bekliyor. Katılıyorum yani, geç kalınmış bir hamle. Camiayı, taraftarı, dinamikleri, Beşiktaş'ı onun kadar bilen çok az insan vardır Türk futbolunda. Geçici bir süreç için göreve geldi. Bunu kabul etti. Ki kariyerli bir teknik adam Rıza Hoca. Sergen Hoca'dan da, Sergen Yalçın'dan da çok daha kariyeri olan bir teknik adamdan bahsediyoruz.
Yani başka bir X bir teknik adam olsaydı Beşiktaş Başakşehir mücadelesinde galibiyet alabilir miydi? Hele şu kadro mental olarak bu kadar düşmüş bir takım, sayısız problemi var, taraftarı küsmüş, başkanı yok hükmünde neredeyse. Yani böyle bir ortamda bu kadar kritik bir maçtan 3 puan çıkarmak da çok büyük bir başarı. Bu net. Ama yani Şenol Hoca görevden ayrıldıktan sonra aslında doğrusu Burak Yılmaz'ın milli takımın yolunu tutup Rıza Hoca'nın da Beşiktaş'a hoca olarak, teknik adam olarak gelmesiydi. Belki o zaman Beşiktaş bu kadar çok hedeflerden kopmamış olabilirdi. Bu saatten sonra Rıza Hoca'nın Sivas Spor'da bunu başardı. Muhtemelen en büyük hedefi Beşiktaş camiası altında Türkiye Kupası'nı kazanmak olacaktır. Elde kalan tek hedef o çünkü şu an itibariyle. Bir de başkan adaylarının bence Rıza Çalınbay ismine saygı duyup ona göre bu seçim sürecinde açıklamalarını yapması gerekiyor. Yani şu anda Beşiktaş'ın teknik adamlık koltuğunda gerçek, tecrübeli, camiayı yakından tanıyan ciddi bir teknik adam olduğunu farkında olup bence ona göre stratejilerini, açıklamalarını belirlemesi gerekiyor. Yani popülist yaklaşımla camiaya işte yüksek reytingli albinisi olan teknik adam vaatleri vermek bence Beşiktaş'a zarar verir. Rıza Çalınbay'ın konsantrasyonunu ve motivasyonunu bence başkan adaylarının bozmaması gerekiyor.
%100 katılıyorum sana. Rıza Çalınbay bir Beşiktaş efsanesidir. Ve yaklaşık 20-25 yıldır da Türkiye'de birçok takımda çalışmış, deneyim kazanmış, daha önce Beşiktaş tecrübesi yaşamış, Denizspor'da Avrupa başarısı da kazanmış bir teknik adam. Hataları vardır, artıları fazladır. Beşiktaş'la özdeşleşmiş ki Beşiktaş'ın kendisidir Rıza Çalınbay. Yani onu 3-5 maçlık getirmekte Rıza Çalınbay haksızlıktır.
Tabii canım.
Bir de dün tweet de attım. Aynı yorumu burada da paylaşayım hem dinleyenler hem de izleyenlerle. Beşiktaş camiası, taraftarı ve yeni gelecek başkanı uyanık olmalı. Çünkü bu takım kurgusu, bu oyuncular, bu oyuncu grubu önce Sergen Yalçın'ı, ardından Önder Karaveli'yi, sonrasında Şenol Güneş'i, ardından Burak Yılmaz'ı yedi. Çünkü yiyen oyuncular var. Hı. Yani aidiyet duygusu az olan, kalitesi az olan, rahat, large, relax ve gamsız oyuncu sayısı çok fazla. Yani başıma top
tahmin
geldi.
Etmek güç değil.
Güç değil. Kafama top geldiydi, bana çıkmam. İşte ayağımda ağrı hissediyorum, deplasmana gelmem. İşte kendimi kötü hissediyorum, antrenmana çıkmayayım. Rıza Hoca 3 gün takımı Antalya'ya götürmek istiyor. Ya işte Burak Hoca'dan biz 3 gün izin almıştık, gitmeyiz tarzı yorum yapan oyuncular fazla olursa bu oyuncular Rıza Çalınbay'ı da yer. Onun için takım iyi gidiyorsa çok iyi. Ama takım kötü gitse dahi Rıza Hoca'nın kredisi fazla olmalı ve Rıza Hoca'ya orta ve uzun vadede imkanlar sunulmalı. Hem devre arasında hem sezon sonunda, devre arasında 2, sezon sonunda 3 ya da 4 kaliteli ve önemlisi karakterli, lider özellikli ve aidiyet duygusu oyuncular alınmalı. Bunlar neden oluyor? Ali Naci, sen de takdir edersin. Yerli oyuncuların az olması.
Tabii. Ve daha az söz sahibi olması.
Daha az söz sahibi olması. İşte 3-4 yerli oyuncunun takımda olması ya da olan oyuncuların çok lider özellikleri olmaması. Bu futbolcu sayılarını 6-7'ye hatta 8'e çıkarırlarsa, bunlar da adiyet duygusu, lider özelliği fazla olursa, gelen yabancı sesini çıkaramaz. İstediği gibi at koşturamaz. İşte ben, ya Şenol Güneş geldi, 2 gün antrenmana çıkmadı oyuncular ya.
Anlatmıştım onu.
Yani inanılır gibi değil.
Rozier'di değil.
İşte Bailey, kafama top geldi, başım ağrıyor diye maçta oynamadı. Abubakar neden çıkmadığı belli değil, oynamıyor.
Ya bu süreçte Abubakar niye oynamıyor abi?
Yani para sıkıntısı varmış. Diyorlar ki işte gelecek olan ödemeleri istiyor. Burak öyle, Burak Yılmaz öyle söylemiş. Yani gelecekte olan ödemelerini istemiş diyor. Yani doğru olabilir ama şey de olabilir. Yani belki Beşiktaş'ta biraz ödemeler son dönemde biraz aksadı. Parasını almadığı için de sahaya çıkmıyor olabilir. Abubakar'da bunlar var çünkü. Abubakar devre arası için başka kulüple de anlaşmış olabilir. Çünkü takım iyi gitmediği zaman, takımı beğenmediği zaman, takım ligde biraz geride kaldığı zaman
motivasyonu
düşüyor. Hemen
ve daha, kötü takımın bir parçası olmak istemiyor.
İstemiyor aslında. Ve daha iyi bir paralara hemen uzamak istiyor.
Bu da aslında zaten tamamı Ahmet Nur Çebi yönetiminin hatası.
Evet.
Abi Abubakar'la sen benzer olayı çok yakın geçmişte yaşadın.
Sergen
Yalçın. Şampiyonluğa giderken oynamadı adam ya. Bu adamdan 2 sene sonra ne bekliyorsun ki farklı? Ya Abubakar'ı tekrar geri getirmesi demek ki çok büyük bir hata.
Fenerbahçe'de o yüzden almadı Abubakar zaten. Gündemine geliyor Fenerbahçe.
Ya da alacaksın, ona göre kadro yapacaksın. Ona göre lider oyuncular koyacaksın.
Abi yine sıkıntı çıkarır. Abi, problemli adam. İlla ki bir şey. Bak, ya gözünün üstünde kaş var der, yine çıkarır. Şimdi, ya da başrol benim der abi.
Kovarejma ilk Fikret Orman şeye gitti, İngiltere'ye gitti. Kovarejma iyice yanına çağırdı. Portekiz'den yanına gitti bak. Uçağı atladı, İngiltere'ye gitti. Yani ayağına gitmedi. Kovarejma Fikret Orman ayağına gitti. Oturdular. Dedi ki seni bir şartla alırım. Takımda inanılmaz bir hava var, ortam var. Sen takıma uyacaksın. Takım sana uymayacak. Beşiktaş camiası ve takım senden daha büyük. Buna uyarsan, disiplinsizlik yapmazsan seni alırım. Ama aksini yaparsan seni almam. Ya da alırım oynatmam dedi. Haddini bildirdi. Oyuncu alırsan Albokar iki maç kenarda oturt. Cenk'i oynat, Muleko oynat. Bak görürüm Albokar o zaman ben. O zaman güçlü olursun ama güçlü takım kurarsan. O zaman inanılmaz bir takım vardı. Uçuyordu abi. Gökhan Töre'yi oynatıyordun. Kerem Fıray oynuyordu. Olcay Şahan oynuyordu. Yani oynayan oyuncular katkı veriyordu. Sosa'lar, Gomez'ler, Atiba'lar, Oğuzhan'lar. Kovalejma oynamasa da oynasa da takıma uyuyordu. Hatta bir gün Şenol Güneş'e gidiyor diyor ki beni hep niye oyundan alıyorsun? Hep oyundan ilk beni alıyorsun diyor. Tamam problem yok diyor. Bundan sonra seni sonradan oyun alırım diyor. Ne sen üzülürsün ne ben üzülürüm. Kovalejma şaşırıyor. Tamam o zaman ya problem yok diyor gidiyor. Ya seni sonradan oyun alırım deyince anladın mı? Hat bildirirsen Abubakar'a da öyle. Hat bildirirsen sıkıntı olmaz. Bu liderle alakalı. Bu başkanla alakalı. Hoca ile alakalı. Kurduğun oyuncu takımla ve getirdiğin oyuncu grubuyla alakalı bir durum abi.
Yoksa peki Serdar Adalı aday olacak galiba.
Serdar Adalı ile Hasan Arat. Serdar Adalı çok kıymetli bir başkan adayı. Daha önce yöneticilik de yaptı. Yıldırım Ömeren döneminde ve Fikret Orman döneminde. Beşiktaş kulübü için hapis yattı. Parasını verdi, hibe etti, geri almadı. Tam bir Beşiktaş, çok tam bir İstanbul beyefendisi. Adalıdır kendisi gerçi ama çok kaliteli, klas bir adamdır. Elbette ki orta ve uzun vadede ben Serdar Adalı şahsı olarak başkan olmasını isterim. Orta ve uzun vadede. Ama ve lakin bakıyorum şimdi, Hasan Arat'ı da çok severim. Konuşmalar, üslup, jargon, diksiyon, projeler, kendini hazırlama vesaire Hasan Arat'ı bir adım önde görüyorum. Yani ciddi
uzun süredir çalışıyor ve daha
uzun süredir çalışıyor ve ortaya koyduğu projeler, ifadeler, yol haritası daha hazır gibi geldi bana. Bilmiyorum. Şimdi seçime kadar ne olur, ne biter, ne konuşmalar olur, projeler ne olur, yönetim listeleri ne olur bilemiyorum. Buradan da hem taraftar hem kongre üyelerini özellikle yönlendirmek de istemiyorum. Çünkü biz gazeteciyiz.
Tabii ki.
Biz taraflı olamayız abi.
Doğru. Kafaya bir seçim olacak herhalde.
Evet, kafaya bir seçim olacak. Beşiktaş'ın hakkında hangisi doğruysa, yararlıysa olsun. Ama dediğim gibi dışarıdan bir gözlem olarak sanki Hasan Arat bir tık daha iyi hazırlanmış.
Ahmet Nur Çebi ve de Fikret Orman kimi destekliyor? Çünkü Ahmet Nur Çebi ve Fikret Orman döneminde daha fazla kongreyesi yapıldı.
Fikret Orman
ile onların desteklediği aday biraz daha
Fikret
öne çıkıyor.
Fikret Orman ve Yıldırım Demirören Serdal Adalı'yı destekliyor. Ama Beşiktaş'ta işte kongreleri biz yönlendiririz diyen amiyane tabir kongre simsarları vardı. İşte isim vermek istemiyorum. İşte biz kimi istiyorsak o olur, biz kimi yönlendiriyorsak ya da gösteriyorsak o olur diyenler son seçimde Ahmet Nurçebi seçiminde patladılar. Yani kongre üyelere gelir sana merhaba Ali'cim der. Sen dersin ki bana mı oy atıyorsun? Sana oy atıyorum. Tabii başkan der. Gider başkasına atar.
Tabii, tabii, tabii.
Yani orada çok böyle yönlendiremezsin abi.
Aslı bıçak sırtı ya.
Tabii seçim. Kongreler çok öngörebildiğin şeyler değil.
Ama bence Beşiktaş, ya tabii ki ben uzağım Beşiktaş camiası ama yani Serdal Adalı sanki daha başarılı olur. Ya çünkü bu hazırlık olayı değil ya. Abi ben Galatasaray'da 12 saatte kurulmuş liste biliyorum abi. Duygu Ünyar Subat dönemi ya. Bir yönetici başkanımız Duygu Ünyar Subat olsun dedi. Aday yoktu doğru dürüst. Çıt çıt çıt 12 saatte kulakları çınlasın. Ural Aküzüm'ün de bunda çok büyük bir payı vardır Galatasaraylı avukat. Abi listeler yapıldı. Duygu Ünyar Subat başkan. İşte Abdurrahim Albayrak, Ali Dürüst listede. Galatasaray 12 saatte yapılan listeyle şampiyon oldu o dönem.
Ama Galatasaray'a
ya da bu dönem
Galatasaray yine bu dönem farklı camia ama.
Tabii farklı camia ama
Galatasaray'ın temeli var yönetimsel olarak. Ha. Galatasaray listesi abi. Yani orada arayıp Ali'cim senin listeye yazdık, sen göre yeni yönetimdesin dediğin zaman hayır ben olamam işlerim var diyemiyorlar abi.
Serdar Adalı da iyi bir liste kurarsa yani başarılı olur gibi geliyor bana.
Abi kim olursa olsun Serdar Adalı Hasan Arat fark etmez. Çok önemli projelere tabii ihtiyacı var Beşiktaş'ın. Kısa vadede Beşiktaş yarışmacı bir kulüp. Aidiyet duygusu yüksek, kaliteli, önemli oyuncular almalı. Bu taraftarı idare etmek için ve yarışmacı olmak için.
Tabii.
Orta ve uzun vadede doğru kulüpsel projeler, ekonomik olarak az önce belirttiğim gibi doğru tapular, doğru akademiler, altyapı, tesisleşme ve Beşiktaş'a uzun vadede para kazandıracak ciddi oluşumlar gerekli. Beşiktaş bunları yaparsa ve bunları yapacak başkan adayı kimse olsa seçilmeli. Daha sonra yeniden birlikteyiz.
Üç Büyükler devam ediyor.
Değerli dinleyenler, sevgili seyirciler, yeniden birlikteyiz. Hem Radyo Gold'e hem YouTube kanalında ortak yayındayız. Yaklaşık 1 saat 40 dakika oldu. Gerçekten çok keyifli bir söyleşi geçiyor. Hararetli konular var, tartışmalar var, yorumlar var. Arada parlıyoruz ama güzel ifadeler, güzel söylemler ve yorumlar da var. En son 5 yaşı konuşuyorduk, seçimi konuşuyorduk, Hasan Arat'ı, Serdar Adalı'yı konuşuyorduk. Dilersen Mehmet Büyükekşi'nin açıklamaları var. Suudi Arabistan'da oynanacak maçlar ve olası maçlar var. Onları senden dinleyelim ve onun üzerinden ilerleyelim.
Sayın Mehmet Büyükekşi açıklama yapmış. Hadi Süper Kupa'nın artık 29 Aralık'ta Suudi Arabistan'da oynanacağını kesin olarak söylüyor. Hatta şunu söylüyorlar. İki başkanın da bundan haberleri var. Yani ne kadar Yüksek Divan Kurulu toplantılarında Türkiye'de oynansın denmesine rağmen İki başkan da buna onay verdiğini, iki kulübün de aslında daha önceden bununla ilgili yönetimle görüşüp, Türkiye Futbol Federasyonu yönetimle görüşüp bir imza da atıldığı ifade ediliyor. Sayın Mehmet Büyükekşi de bunu doğrulamış. Artık kupa, Süper Kupa Suudi Arabistan'da oynanacak. Tabii bu sene Süper Kupa iki takımla oynanacak ama tabii bu yapılan Suudi Arabistan'la yapılan anlaşmada ilerleyen aşama dörtlü bir turnuva olma ihtimali var. Yani İspanya'nın Kral Kupası gibi. Ve ilerleyen günlerde bununla ilgili netleşecek ifade ediyor. Ve dörtlü turnuva için Sayın Mehmet Büyükekşi'nin ifadesi 50-100 milyon eurolar diyor.
Lafını kes biraz. Yarı finale Fenerbahçe Galatasaray 5 yaş Trabzonspor çıksın. Ne kollarlar yalnız ha. Hem onlar çok ciddi asılı parayı almak için maçları kazanmak için öyle rotasyonlu yedek takımda çıkmazlar. Hem de ciddi de kullanırlar abi.
Yani şöyle söyleyeyim, rakamlar çok iyi. 50-100 milyon eurolardan bahsediliyor ki yani bu dörtlü turnuva, hani Kral Kupası gibi İspanya Kral Kupası'nın bir şekilde Süper Kupa ya da Türkiye Kupası'nın orada oynanması çok büyük gelir kaynağı olacak kulüpler için. Tabii taraftarların ve camianın isteği 100. yılda, bizim de isteğimiz aslında 100. yılda işte bir 19 Mayıs Samsun'daki 19 Mayıs stadında oynanması veya işte Atatürk Olimpiyat stadında oynanması yönündeydi ama burada görünen artık bu kesinleşti. Bundan sonra dönüş olmayacağı. Hatta bunu yine geçen radyo yayında söylemiştik. Bundan sonra dönüş olmaz. Ben burada oynayacağını söylemiştim.
Kaç para kazanacaklar kulüpler?
Benim bildiğim 2.6 kazanan, 2.2 de kaybeden alacak. Tabii aynı zamanda uçak, bütün kulüplerin masrafları Suudi Arabistan kulübü, yani yetkilileri tarafından karşılanacak. Dolayısıyla kulüplere önemli bir gelir kaynağı olacak bu.
Acaba peki, taraftar olacak?
Taraftar da buradan aslında gitmek isteyenler...
Bunun en güzel noktası abi, tribünler boş olduktan sonra.
Ama şöyle, Suudi Arabistan hükümeti ya da federasyonu, futbol federasyonu buraya misal böyle 10-15 tane büyük uçak gönderirse buradan alıp götürebilir taraftarları.
Yok, Fenerbahçe taraftarları şimdiden araştırmaya başlıyorlar. Yani nasıl gidebilir Suudi Arabistan'a diye. Hatta Suudi Arabistan'da vize kolaylığı getirmiş artık.
Hadi oradan umreye devam ederler. Oradan umreye giderler.
Türkiye'de vize kolaylığı sağladığı ülkeler arasında kalmış. O anlamda da hani biraz daha kolay gidilebilir gibi gözüküyor. Ama tabii Türkiye'de izlemek, 100. yılında Cumhuriyet'in 100. yılında Türkiye'de olması bu için daha ayrı bir önem arz ederdi. Hatta Sayın Mehmet Büyükeş de 100. olması vesilesiyle çok büyük tepki olduğunu ama bunun kararlaştırıldığını ve artık maçın Süper Kupa'nın da orada oynanacağını ifade ediyor.
Bir de eşler de daha rahat yollar. İşte Ukrayna'da falan olursa Rusya'da falan göndermeyi diyorlar ama Rusya'da olursa falan hayatımdan
nereye
gideceğim oradan? Tamam, sıkıntı yok.
Cem Yılmaz'ın NTV Spor yayınında Kiev deplasmanı macerasına benziyor.
O güzel de, o da gider.
Daha rahat giderler.
En sevdiğin deplasman diyor ya, Kiev deplasmanı.
Bütün taraftarlar
çok sevdi. Bu sefer eşleri de izlediği deplasman Arabistan deplasmanı olur. Bu arada gelecek sene eğer yarı final ve final maçları dörtlü oynanırsa ne kadar alıyor takımlar?
Yani olursa, minimum 30 milyon euro.
Minimum 30 milyon euro.
30 milyon euro, o arasında bölüşülecek bir rakam.
30 olur. Milyon euro 4 takım.
Kazanan daha fazladır. İşte 4. olan ona göre.
Ya, kazanan 10 milyon euro aldığını düşünürsek çok büyük.
Şampiyonlar Ligi
şu anda Süper Lig'in şampiyon olan kulübü o kadar para
8
alıyor.
Milyon euro civarında aldı.
O geçen zaman ciddi asılırlar. Çok. Çok ciddi asılırlar yani. Sayın ama sen az önce bir şey okudun. 50 milyon eurolar, 100 milyon eurolar. Evet,
50 çok milyon ama bu şey 4 yıllık bir anlaşma şeklinde. 4 yıllık yani. Her orada belli yıllık bir süre orada
oynuyor. Ama çok boşluk var. İnşallah resmiyete dökülür. Niye
büyük? Yok, anlaşma yapılmış çünkü, ama.
Hayır, 50 ile 100 arasında çok büyük fark var abi.
Abi yani şey gibi abi ya, şimdi 50 lira 100 lira dersin de abi 50 milyon euro 100 milyon euro arasında o 50 milyon euro ya. Bir defa takım kurarsın. 3 tane takım kurarsın abi.
Ya yani şimdi 50 milyon euro bütçesi olan Süper Lig'de kaç takım vardır?
Tabii.
Ya şöyle söyleyeyim, bütün kulüpler oraya gitmek için can atarlar. 30 milyon euro verecekse
50 milyon euro ya.
Acaba Süper Kupa adına mı böyle Süper bir format kupası, yoksa Türkiye Kupası
Türkiye kupasının kupasını da orada oynanacağı şeklinde ifade ediyor.
Ya da final,
dörtlü turnuva dediği Türkiye Kupası adına mı acaba?
Büyük ihtimalle Süper Kupa'yı öyle yapmazlar çünkü
çok büyük olay Türkiye Kupası'ysa.
Tabii.
Yani
Anadolu takımları bir de inanılmaz.
Son dörde kim kaldı abi yıllardır? Sivas Spor var galiba. Trabzon Spor var. Onlar için falan.
Ama seneye Fenerbahçe 5'e Trabzon çok yüksek ihtimal. 10 milyon euro ne demek abi? Çok primler iyi de fazla olur oyunculara.
Tabii.
Oyuncular da ciddi asılır yani. Yalnız Mehmet Büyükekşi'nin açıklamalar, Mehmet Büyükekşi sanki TFF başkanı değil de sanki bir büyük kulüp başkanı gibi konuşuyor. Herkese gider yapıyor, atar yapıyor. Enteresan değil mi?
Hatta orada şey,
parmak sallıyor, ona sallıyor, öbürküne sallıyor.
İki takımın hocalarının da haberi var olaydan. Niye habersiz gibi davranıyorlar diyor.
Ya inanılır gibi değil ya. Ya şaka gibi. Ama yüzünüz doğrudur ha. Bak o doğrudur abi.
Hayır, ben benim bir
şeyle camialara şirin gözükmek için başkanlar ve hocalar şey yaparlar ya, haberim yok falan, ben de sizden duydum falan, ama şey diyor ya, ya haberleri var niye öyle diyorlar.
Abi bir de şey demiş ya, iki teknik adamın da korkusu iki maçı da kaybederim.
Evet. Ama yani şöyle bir şey var. Zaten iki yönetim sözleşme imzalanmış yani, hem Dursun Özbek hem Sayın Başkan Ali Koç.
Ama Suudi Arabistan olarak imzalanmamış.
Öyle
yani
değil.
Gelir kazandıracak düşüncelerimiz var. Buna katılıyor musunuz? Katılıyoruz. Vekalet verilmiş.
Evet, tamam abi, onlara söylemişlerdir abi ya. Yani bilmez olurlar mı ya Allah'a? Ya bu zaten siyasidir abi. Ya şimdi orada hükümetin katkısı vardır. Kulüplerimiz para kazansın. Arabistan'la olan ilişkiler. Çünkü Arabistan'la biz ciddi anlamda son 10 senedir 15 senedir aramız çok kötüydü. Son 2 senedir iyi, 1,5 senedir iyi. Arabistan'da ilişkiler de düzeldi. Onlar buraya yatırımlar yapıyorlar falan. Bu iş siyasi zaten. Yani orada Fenerbahçe ile Galatasaray'ın çok söz sahibi olamayacağı şeyler, olaylar da var abi. Ülkenin tabii şeyi açısından.
2032 yılında olacağı için, yani 2032 şampiyonasında olacağı için biraz onlar da tabii futbola yatırım yapıyorlar. Abi
ne yazık ki bir gerçek yani, dünya futbolu paraya karşı boyun eğiyor.
Abi oraya
FIFA'da Katar.
Abi FIFA tabii olay.
FIFA Suudi Arabistan.
Bak o FIFA'nın belgeselini izle. İşte Amerikan başkanı vesaire falan gidiyor. İngiltere başbakanı gidiyor. Sonra Prens gidiyor, Beckham gidiyor falan. Orada bir anda bir Katar çıkıyor. Ondan sonra Amerika operasyonu başlatıyor zaten. Olaylar patlıyor falan. Sonra şeyi görevden alıyorlar. Blatter'i görevden alıyorlar. Sonra ama öyle bir şey ki zaten FIFA son 50 senedir zaten her turnuvadan önce rüşvet alıyormuş abi. Ve herkes bunu biliyormuş. Ama Amerika seçilmediği için Amerika operasyonu yapıyor. Yani Amerika zaten biliyor. Ondan öncekinde de var yani rüşvet. Anladın
Türkiye
mı?
Türkiye bir oyla kaybettiği zaman orada.
Onda da var. Onda hepsinde var.
Yani, bir oyla kaybetti orada, hayır, Fransa Cumhurbaşkanı.
Son 40-50 yıl zaten FIFA'da her dönem rüşvet oluyormuş ve herkes bunu biliyormuş abi.
Zaten Amerika,
ama Amerika seçilmediği için operasyon başlatıyorlar abi.
Ya Amerika orada da şey yapmış yani.
Tabii tabii. Yani orada küçük duruma düştüler ya, itibarları zedelendi ya, ondan sonra operasyona başlıyorlar. Ama bu arada ciddi paralar. Yani bu 3-4 sene katılırlarsa her sene büyük takımlarımız oradan en az 5-10 milyon euro kazansa 4 sene 40 milyon euro paraydır abi. İyi para yani.
Ya şampiyonlar şey, şu anda Türkiye Ligi'nde şampiyon bitiren takım geçen sezon Galatasaray 8 milyon euro civarında bir rakam almıştı herhalde, yanılmıyorsam. 8 milyon euro o civarında bir rakam.
200 milyon
TL. Bir de şimdi kura göre işte. Öngörülebilen ya da beklenen gelirleri başkanlar yazıyor ya, ya da gelen sekreterler. Hmm. Hani şampiyon olsak bu kadar şampiyonlarına gider. Artık Arabistan yazarlar. Karşısına 10 milyon euro yazarlar. Bu önemli bir para yani.
Tabii.
Çok büyük rakam.
Bu arada geçen okudum. Bilmiyorum ne kadar doğru. El Nasser, Cristiano Ronaldo'lu El Nasser Şampiyonlar Ligi'ne davet edilecek diye bir haber vardı. Ben çok ihtimal vermedim ama bayağı bir girdi ama yani.
Asla ve asla olmayacak.
Ali senin dediğin şeyi söylemiş zaten Mehmet Büyükşehir. Diyor ki TFF olarak size ek gelir kazandırmak istiyoruz. Var mısınız yok musunuz diye sorduk. Ali Koç da Dursun Özbek de varız dediler. Bunun üzerine teklif hazırlayan TFF iki tarafta da vekalet aldı. İki kulüp TFF'ye imza yetkisi verdi. O yüzden biz dağıtız diyor. Yani artık bu saatten dönüş olmaz yani.
Ha aldım.
Tabii.
Yani imzayı yetkisi vermişler TFF'ye. Zaten Sayın Başkan Ali Koç da Kulüpler Birliği toplantısından sonra yaptığı açıklamada orada oynanacağını söylemişti.
Yani şey de garip olacak galiba, 6 gün içinde değil mi?
Evet evet. 19
Aralık mı? 26 kaç Aralık'ta? 21 Aralık da olabilir. Yani 5-6 gün içinde evet, evet. İki derbi oynanacak Galatasaray Fenerbahçe arasında.
Evet, cumartesi günü sonra Berlin Olimpiyatları'nda Almanya Türkiye.
Yok ya, yarın değil mi maç?
Yok, cumartesi.
İki gün sonra.
Cumartesi.
Yani Japonya mesela Almanya'ya ciddi domine etti maçı.
Bizim için şey
test sürüşü ya.
Test maçı. Orada kendini artık test edecek.
Test sürüşü.
İki ev sahibi sayılan.
Biz ev sahibiz ya.
İki ev sahibi takım.
Biz
ya.
Almanya'da.
Tabii Almanlar çok iyi gitmeyebilir maça bu arada. Almanya'da Türkler de olur.
İyi sonuç alamazlarsa Almanya düşecektir ama şey yani bizim çok ciddi taraftar desteğimiz küçüktür ki Almanya, bildiğimiz gibi.
24 Aralık'mış Fenerbahçe Galatasaray maçı, ligdeki maç. Öbürü de büyük ihtimalle 29 Aralık olması lazım.
5 günde 2 maç. Yıpratıcı. Yani yıpratıcı.
Arda Güler'in durumu ne? Bilgi alıyor musun?
Tabii şöyle yani söyleyeyim.
Çocuk sürekli sakatlanıyor ama hatta çocuğun fiziksel yapısı çok gelişmiş yani, yalnız.
Fiziksel yapısı gelişmiş. Hatta onun antrenörünün yaptığı bir açıklama var tabii. Ne şey diyor, altyapıda yeterli düzeyde iyi bir fiziksel yükleme yapılmadı. O yüzden sık sık sakatlık yaşıyor diye getiriyor. Ama 3 hafta içerisinde takıma dönecek. Hatta biliyorsun onunla ilgili Real Madrid'in kulüp doktorunu görevden aldılar.
Abi doktoru görevden aldılar ya.
Adamı erken oynattı. Hani buna sakatlığı tam olarak geçti. O yüzden biz bunu antrenmana aldık. Antrenmanda şut çalışması sırasında sakatlık yaşıyor oyuncu. Ve sakatlığı geçti deyip sakatlandığı için ve birinci doktoru görevden alıyorlar. Yani o kadar önem veriyorlar Arda Güler'e. Hatta taraftarlar da hani Arda Güler'i bir an önce görmek istiyor. Ancelotti gayet onunla yakından ilgileniyor ve 3 hafta içerisinde takıma dönecek artık.
Abi acele etmeden 3 hafta sonra olur, 5 hafta sonra olur. Önemli değil. Zaten Real Madrid senede 70 tane maç oynuyor abi. 15'inde 20'sinde oynasa bu sene yeterli. Şampiyonada bize katkı verse yeterli. Seneye daha çok oynarsa mükemmel olur. Arda zaten inanılmaz bir oyun zekasına, top tekniğine sahip bir oyuncu. Müthiş sol ayağı var.
İlk başta Arda bir şey söyleyeyim mi? Tabii ki iddiasını ortaya koyuyor. Real Madrid'e giderken başka bir kulübe kiralanmayı kabul etmemişti. Evet. Kesinlikle. Bence sezon ikinci yarısı Euro 2024'ü düşünerek karar vermeli. Eğer Real evet. Madrid'de böyle çok az süre alacaksa bence La Liga'da X bir takıma gitmesi evet. ligin ikinci yarısı için atıyorum 10 maç, 15 maç belki 20 maç oynaması A milli takım için, onun kariyeri için çok daha sağlıklı ve doğru formül olur.
Doğru.
Bence. Değil bence mi? Kiralanmalı.
Çünkü şampiyonada ona ihtiyacımız var.
Net.
Çünkü Hakan Çalhanoğlu Inter'de ve Milan'da 8 numara pozisyonda oynadığı zaman önünde ve çevresinde daha lider özellikle iş bitirici playmaker oyuncu olduğu zaman daha katkı sağlıyor. Mesela Arda Güler'le Hakan ikisi arkalı önlü çok iş yapabilirler abi şampiyonada. Bu sefer Hakan üzerinden baskıyı da alacağız. Hem Arda işi bitecek ama Hakan işi bitecek. Çok önemli olur. Yani onu bir şekilde çözerse ve oynayabileceği bir takıma gidebilirse ikinci yarıdaki Real Madrid oynamazsa eğer inşallah oynar.
Bence oynayacak ama çünkü dediğim gibi Ancelotti gerçekten oyuncuyu aslında isteyen kulüpler var. Ancelotti göndermedi yani oyuncuyu çünkü transfer sürecinde de bizzat
çok ciddi koruyorlar oyuncuyu.
Ya burada Ancelotti'nin İtalyan olması, Montella'nın İtalyan olması bence orada Montella'nın da devreye girmesi lazım. Arda'yla alakalı.
Ama gitmiş mesela geçen hafta gitmiş.
Evet, Arda'yı ziyaret etmiş. Yani
görüşmesi lazım. Bence sağlıklı olan ama Arda Güler'in turnuvayı düşünüp hareket etmesi.
Şöyle söyleyeyim yani Real Madrid ne kadar önem verdiğini gösteren şey ya, şu. Yani tam iyileşmeden oynayabilir raporu veren doktoru görevden alıyor.
Tabii.
Yani uzun yıllardır kulüpte yani kulüp doktorluğu yapan ismi görevden alıyor.
Fenerbahçe kulüp doktorunun İsmi neydi?
Karanlık.
Ertuğrul Karanlık. Daha önce Beşiktaş'ta çalışmıştı biliyorsun.
Sonra Beşiktaş'tan göndermişlerdi onu.
Beşiktaş'tan biliyorsun. İğneler, ilaçlar vesaire ülkeye giderken gümrükte takılıyor falan. Tabii sonra problem çıkıyor. O sırada mesela oyuncuları iğneler falan bastılar mesela. Önder Özen dönemi. İğne miğne falan hatta çok yazıldı. At iğnesi mi bunlar falan filan diye çok yazılmıştı.
O yani çok tartışmalı aslında. Biliyorum sağlık heyetini bence yani Fenerbahçe nasıl tabi teknik heyetin kararı veya kulüp yönetiminin kararı ama hani Ertuğrul Karanlık'ın doğru bir seçim olduğunu düşünmüyorum açık söyleyeyim. Fenerbahçe adına.
Hatta o dönem lisansı yok, belgesi yok falan da demişlerdi ama bilmiyorum şimdi günahını da almayalım adamın.
Tabii o farklı bir
çünkü daha önce de Fenerbahçe'de çalışmış
Ertuğrul Karanlık. İşte de farklı bir bölümden yani tıp değil de daha çok fizyoterapi gibi bir bölümden mezun olduğu şeklinde bir haber vardı. Ama dediğim gibi çünkü çok mesela Beşiktaş'tan göndermelerinde çok sık sakatlık yaşamıştı. Böyle sakatlıkların geri dönme işinden kaynaklanmıştı. Şimdi Fenerbahçe'ye bakıyoruz. Fenerbahçe'deki futbolcular da çok sakatlık yaşamaya başladı ve bunların geri dönüşleri de uzun süreli. Artık ben mesela şunu söyleyeyim. Yani ben en büyük şeyi Beckham'ın mesela tendonun kopması mesela. Orada sağlık heyetinin, teknik heyetinin uyarması gerekirdi. Yani bu oyuncunun oyuna devam ederse bu sakatlıkla beraber oyuncu ne kadar iyiyim dese de yani çünkü adresini çekmişti orada gitti kontrol etti tamam dedi devam edecek falan. Ve ne kadar iyiyim dese de bu da oyuna devam ettiğinde yaşanabilecek riskleri hocaya anlatıp hocayı ikna edip oyundan çıkarması gerekirdi. Çünkü daha ciddi bak şimdi orada belki oyundan çıkarsa tendonda kopma değil belki yırtıkla 2 hafta 3 hafta sağladığını uzak kalacak. Şimdi 3 ay sağladığını
belki bir ay oynamaz. Tendon orada kendini onarabilirdi belki.
Aynısını Livakovic'te de oldu. Livakovic yine bir pozisyonda Hatay maçıydı. Hatay maçında frikikte topu kurtaracağım derken kaleye fileye takılmıştı. Orada da neredeyse 15 dakika oyuncuyu 15-20 dakika sekerek oynadı mesela. Eyvah dedik ben dizinden çünkü Luan Perez'in pozisyonu aklıma geldi. O da sekerek oynan bir şey yapmıştı. Yani çıkmıştı oyundan ama neredeyse adam sezonu kapattı. Futbol hayatı bitiyor. Dedim niye oynatıyor? Yani niye risk alıyor? Orada da kenarda bekliyordu. Mesela burada uyarması gerekiyor sağlık heyetin. Yaşanabilecek risklere karşı ve oynarsa daha sakatlığın ciddi bir hale alacağını uyarması gerekiyordu. O yüzden ben hani beka olayından dolayı da artık daha sakatlıklar da çok şey. Hani ben doğru bir tercih olduğunu düşünmüyorum.
Bir tartışılıyor mu içeride?
Tartışıyor yani, içeriden demeyeyim ama dışarıdan çok fazla tartışılıyor.
Peki,
onu söyleyeyim
İsmail
yani.
Kartal mı göreve getirdi Ertuğrul Kalan'la? Onunla mı geldi? Yani?
Yönetimin tercihi diyebilirim.
Ha, çünkü mesela yanlış bilmiyorsam geçen sene falan Galatasaray'ın eski doktoru Burak Hoca vardı uzun yıllar.
Burak Hoca'yla yollara uzun yıllar Burak Hoca.
Çok
sadece
uzun süre. 10 senedir neredeyse, oradaydı.
Neredeyse bütün Pereira dönemi, Aykut Kocaman dönemi. Tabii. Pereira döneminde bir Portekizli doktor getirdiler. O da işte Luan Perez'in ameliyatsız tedavi yönteminin tercih ettiler. İşte Luan Perez halen dönemedi. Yani öyle şey oldu. Abi bence sağlık heyeti konusunda çok daha şey yapması lazım.
Kulüp
yani
doktorluğu
daha
çok zor abi.
Tabii.
Çok zor. Kulüp doktorları tabii 30 tane aylık karakterle uğraşıyorlar. Oyuncular ağrım vardı, idman çıkıyor. Orada oyuncular da çok güvenmiyorlar. Orada bir güvensizlik de var. Ama oyuncu doğru da söylüyor olabiliyor. Ağrısı olabiliyor, ağrıyı bulamıyorlar yerine. Farklı yerlerde çıkabiliyor. Yani enteresan bir durum.
Tabii.
Bazen şunu da yapıyorlar. Açıklama yapıyorlar. Diyorlar ki 5 hafta oynayamayacak. 2 hafta sonra dönüyor. O doktorlar döndürdü. Onu da, o numarayı da yapıyor doktorlar biliyorsun. O da iyi bir taktiktir yani kulüp doktorları için. Evet, böyle güzel bir gündem oldu, konu oldu. Programın da sonuna geldik. Yavaş yavaş kapatalım. Kapatmanın vakti geldi. Hem Radyo Gol'de hem YouTube'da ortak yayında 2 saat boyunca beraber olduk. Üç Büyükler programında. Çok keyifli bir söyleşi oldu. Ali Naci, ağzına sağlık.
Teşekkür
İrfan
ederim.
25, ayağına sağlık, ağzına sağlık. Güzel bir söyleşi oldu. Gelecek hafta yine güzel konularla karşınızda olmaya devam edeceğiz. 2 dakika daha dedi. 2 dakika ne konuşalım?
6-2.
Evet, 2 dakika.
Uzatma
iki,
geldi.
Uzatma. Şu anda hocaya itiraz ediyoruz. Yılmaz Doğan'ı atalım kendimize yere.
Uzatma geldi. 2 dakika, o yüzden top çevirmemiz lazım.
Skoru korumamız lazım. Şimdi İlyas'a Fabregas yapalım.
Skoru korumamız lazım.
Bu arada şey, Gökhan Ünal'ın Atakan Kutu YouTube kanalında röportajında şunu söyledi.
Reklamlar.
Xavi ile Iniesta beni araya bir aldı diyor Türkiye maçında.
Evet.
Kedi fare yaptılar beni.
Tabii yani. Sen de onların arasına girme ya.
Girme abi.
Sen geçen yayında şeyi söylemişsin. Güven Furtar çok takip edin diye.
Evet.
Yani Güven Furtar gündem oldu. İnanılmaz gündem oldu yani.
Ben Rize'nin hocasıyken diyor. Normalde Denizlispor'un bizi yenme şansı falan yok diyor. Bizim maçı kaybetseler diyor. Son maça kalmayacak diyor. Bizi yendiler. Sonra Fenerbahçe'den puan aldılar. Fenerbahçe şampiyonluktan oldu diyor. Bizim olacak kıyak yaptı diyor. Maçı vermişler yani. Hocan da sonradan öğrenmiş ya da sahada görmüş. Kazanıyorlar. Sonraki haftaya iddiaları kalıyor. Sonra Fenerbahçe'den puan alıyorlar. Diyor ki Fenerbahçe Galatasaray yerine Fenerbahçe şampiyon olacaktı. Fenerbahçe yerine Galatasaray şampiyon oluyor. Ve bayağı da gündem oldu.
Ya çok büyük gündem oldu. Herkes paylaşıyor. O videoyu, o kısmı alıp o kısım tamamen özetle
beraber. Enteresan ya böyle Türkiye'de. Hayır,
Türkiye'de var.
Vardı yani 10 sene önceye kadar, 8-10 sene önceye kadar her sene bunlar oluyordu Türkiye'de maalesef. Yani. Hatta şey dedi ya, kulüp başkanı silah çekmiş. Önce sizi sonra kendim vururum demiş. Diyarbakır'da maçı vereceksiniz demiş abi. Satacaksınız demiş maçı. Ben dedim ki satacak mısınız? Yok diyor. Vereceksiniz dedi diyor hocana.
Silah çekmez.
Enteresan. Enteresan. Sevgili seyirciler, sevgili dinleyenler, gelecek hafta yine burada olacağız inşallah. Hoşça kalın. İyi haftalar diliyoruz efendim.
İyi haftalar.
İyi haftalar.
Üç Büyükler sona erdi.